Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lana illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lana illa ma fahhamtena inneke entel cevvadul kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdete min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kıymetli kardeşlerim, yeni bir programda bizleri buluşturan Rabbime hamd ediyorum. Allah Azza ve Celle bütün peygamberlerini yeryüzünde fetihler gerçekleştirmek üzere görevlendirdi. Peygamberlerin yeryüzüne gönderiliş gayesi Allah'ın varlığını anlatmak değil, Allah'a imana çağırmak değil, onun varlığına iman etmeye davet etmek için değil, onun yeryüzünde hakimiyetine davet etmek için. Bütün peygamberlerin görevlendirilişi bunun içindi. İnsanoğlu yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak görevlendirilmiş olduğu halde, yeryüzünde Allah'ı temsil edecek, Allah'ın istediği gibi bir medeniyet meydana getirecek, bu görevle görevli olduğu halde, yeryüzüne geldiğinde güç ve kuvvet eline geçtiği zaman ilahlık taslamaya başlamış, güç ve kuvvet elindeyse benim dediğim olur demeye başlamış, yeryüzünde Firavun olmuş, Nemrut olmuş, bir kısım insanlar da güç ve kuvvet eline geçmeyince, güç ve kuvvet eline geçmiş olan bu Firavunların, Nemrutların kulu kölesi haline gelmiş, onlara hadlerini bildireceklerine, sen de benim gibi çamurdan yaratıldın, haddini bil diyeceklerine, onları putlaştırmış, onların emrine girmiş, Allah Azze ve Celle'yi terk etmiş, Allah'a kul olacaklarına insanlara kul köle olmuşlardı. İşte onun için tarih boyunca olan hadise bu olduğundan dolayı, insanlık tarihi boyunca olan hadise bu. Onun için Allah Azze ve Celle de peygamberlerini hep bu mesele için gönderdi. Gidin ve kullarımı anlatın. Benden başka bir ilahları yok. Bilmedikleri gerçek buydu. Peygamberler bunun için gönderilmişlerdi. Hiçbir peygamber yeryüzünde ganimet almak için savaşmadı. Hiçbir peygamber yeryüzünde şan şöhret sahibi olmak için savaşmadı. Hiçbir peygamber benim dediğim olsun diye gayret göstermedi. Sizin dediğiniz değil benim dediğim olsun davasına düşmedi. Hazreti Peygamber kendi ailesi içerisinde gayet mutlu bir insan olarak yaşıyordu. 40 yaşına kadar dinden imandan bahsettiğini gören yok. Ahiretten bahsettiğini işiten yok. Dini bir mevzuyla ilgili olarak konuştuğunu gören yok. Kendi ailesi içerisinde mutlu. Hanımı Hatice ile birlikte, çocuklarıyla birlikte, kavmi arasında şerefli, soylu bir ailenin çocuğu olarak mutlu bir şekilde yaşıyordu. Allah Azze ve Celle kendisini toplumun gidişatından rahatsız etmişti. Kendi özel hayatında gayet rahattı. O rahatın içerisinde Hazreti Peygamber mutsuz oluyordu. Milletinin gidişatından mutsuzdu. Millet bir taraflara doğru gidiyor. Nereye doğru gittiğini bilmez bir şekilde bir yerlere gidiyor. Hazreti Peygamber bunu durdurmak istiyor ama ne yapacağını da bilemiyordu. O yüzden Kur'an-ı Kerim ve duhada öyle buyurur. Ve vecedeke dâllen fehedâ. Ey Resulüm, ne yapacağını bilemez bir vaziyetteydin, Allah sana yol gösterdi. Sen toplumun gidişatının doğru olmadığını anlıyordun ama ne yapacağını da bilemiyordun. İnne aleyna lel huda. Hidayeti göstermek bizim üzerimize vazife, senin vazifen değil. Hiç kimsenin de vazifesi değil. İnsanlara yol göstermek Allah'ın üzerine almış olduğu bir vazife. Ama insanlar kendiliklerinden bir vazife uydurur. Kendilerine verilen vazifeyi yapmaz, verilmeyen vazifelere soyunur. Ve yeryüzünde ideolojiler meydana getirir. Yanlış dinler meydana getirir ve insanlara o şekilde yön vermeye kalkışır. İşte Allah Azze ve Celle o zaman peygamber göndererek yeryüzüne bir kez daha müdahale eder. Her bir peygamberin gönderilmesi Allah'ın yeryüzüne bir kez daha müdahale etmesidir. Her bir peygamberin gönderilmesi insana, ey insan, benim dünyamda yaşıyorsun, benim verdiklerimle geçiniyorsun, dolayısıyla özgür bir varlık olamazsın mesajını vermek içindir. Hiç kimsenin özgür olmadığını anlatmak içindir. Kitabın gönderilmesi, peygamberin gönderilmesi insanlara özgür olmadıklarını hatırlatmak içindir. O peygamberler gelip insanlara bu gerçeği anlatırlar. Fakat onları sihirbazlıkla suçlarlar. Peygamberlerin mucizelerini gördükleri zaman sihirbaz derler. Halbuki kendileri ondan mucize isterler. Madem ki peygambersin, o halde mucize göstersene derler. Mucize gösterildiği zaman da sihirbazsın derler. Hangi sihirbaz yeryüzünde inkılaplar gerçekleştirmiş? Hangi sihirbaz yeryüzünde fetihler gerçekleştirmiş? Madem ki sihirbaz, o halde neden korkuyorlardı? Madem ki sihirbazdır, sihirbazlardan korkulur mu? Sihirbaz düzeni değiştirebilir mi? Hangi sihirbaz düzeni değiştirmiş? Hangi sihirbaz insanları değiştirmiş? Hangi sihirbaz yeryüzünde yeni bir medeniyet meydana getirebilmiş? Hangi sihirbaz onların şirk düzenlerini yıkmış? Onun sihirbaz olmadığını anlıyorlar ve o yüzden de korkuyorlardı. Biliyorlardı onun hedefi ganimet değil. Gelip tekliflerde bulunuyorlardı, ya Muhammed gel anlaşalım diyorlardı. Eğer senin hedefin zengin olmaksa para toplayalım, aramızda en zenginimiz sen ol. Hastaysan sana doktorlar getirelim. Güzel kızlarla evlenmekse maksadın seni en güzel kızlarımızla evlendirelim. Ama bu davadan vazgeç. Anlıyorlardı. Hazreti Peygamber onlara hakkı söylediği zaman herkesin kalbinde bir şeyler gımıldamaya başlıyordu. Anlıyorlardı bu dava ileride galip gelebilir. O zaman her ne kadar çok ihtimal vermiyorlarsa da, fakat sonuçta söylenen şeyin doğru olduğunu anlıyorlar. Mekke'nin önde gelenleri bir şeyler olabileceğini anlıyorlar ve anlaşma yolu arıyorlardı. İmanda pazarlık yapmak istiyorlardı. Allah Resulü ise imanda pazarlığın olamayacağını onlara gösterdi. Böyle bir şeyin mümkün olmadığını onlara gösterdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün tekliflerini reddetti. Ben dedi bunlar için gönderilmedim. Ben sadece yeryüzünde Allah'ın dediğinin olması için gönderildim. Sizin söylediklerinizle benim bir alakam yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde davasını hiçbir taviz vermeden ortaya koyuyordu. Onlar taviz koparmak istiyorlardı. Gel anlaşalım ya Muhammed diyorlardı. Biliyorlardı ileride bir şeyler olabilir. Hissediyorlardı. Belki çok dillendirmiyorlardı. Fakat dava hak olunca onu hissediyorlardı. Gel anlaşalım diyorlardı. La ilahe illallah'ın dışında başka bir şey söyle anlaşalım. La ilahe illallah deme. Allah'tan başka ilah yok dersen anlaşamayız. Bütün otorite Allah'a ait olacak dersen, Lat'ı, Menat'ı, Hubel'i, Uzza'yı terk edeceksiniz dersen, o zaman anlaşamayız. Gel ortak bir yol bulalım. Sen ılımlı Müslüman ol, biz de ılımlı müşrik olalım yani. Söylediklerinin bugünkü ifadeyle söylersek manası buydu. La ilahe illallah'ı bırak, başka bir şey söyle. Kabul edelim diyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır diyordu. Vallahi la ilahe illallah'tan başka bir şey demem. İstiyorlardı ki ahlaktan bahsetsin. İstiyorlardı ki namazdan, oruçtan bahsetsin. Sadece bir takım şekilsel ibadetlerden yahut da Büyük Arabistan devletini kurmak gibi ırkçı bir hareket başlatsın. Yahut fakir fukara davası gibi bir dava, sosyalizm davası gibi bir dava başlatsın. Buna benzer bir şeyler başlatsın. Ahlak davası gibi bir dava ortaya koysun. Halbuki Resulullah hiçbirini söylemiyordu. Elbette ki İslam medeniyetinde fakirin hakkı korunacak. Elbette ki İslam hakim olduğu zaman yeryüzünde güçlenecek. Elbette ki bütün bunlar ahlaklı bir toplumun meydana gelmesi de gerçekleşecek. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunları değil, sadece hepsini ifade eden la ilahe illallah'ı söylüyordu. Gelin diyordu, başka bir şey söylemeyin. Allah Resulü'nün ve bütün peygamberlerin mücadelesi yeryüzünde hükümranlığı ele alma meselesi değildi. Onlara başka tekliflerde bulunuluyordu. Deniliyordu ki ya Muhammed, gel seni reisimiz yapalım istiyorsan. Senin eğer derdin reis olmaksa, melik olmaksa, gel seni melik yapalım. Ben bunlar için gönderilmedim diyordu. Her şeyi göze alıyordu. Rakatını terk ediyordu. Malını, mülkünü, ailesini terk ediyordu. Sevdiği Mekke'sini terk edip başka yerlere gidiyordu. Ama yine de onların tekliflerini kabul etmiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i bu şekilde Mekke Cumhuriyeti'ne karşı ihtilale sevk eden, inkılaba sevk eden sebep neydi? Başka hiçbir sebep gösteremezsiniz. Ne fakirliğinden dolayı, çünkü o zaten Hazreti Hatice'nin malı sayesinde zengindi. Ne fakirlik, ne başka bir sebep. Efendimiz'i bu şekilde Mekke Cumhuriyeti'ne karşı inkılaba sevk eden esas sebep onun hakka olan bağlılığıydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir tavizi kabul etmiyordu. Bütün peygamberlerin hangi sebepten dolayı mücadele ettiklerini anlamayanlar, İslam'daki cihadın sebebini, hikmetini anlamayanlar, başka bir şeyler zannedenler, İslam'da taarruz cihadının olmadığını söylerler. Dinin maksadını anlamamış olanlar, davayı anlamamış olanlar, davanın ne olduğunu anlamadıkları için güya İslam'ı savunmak maksadıyla, İslam'ı cici göstermek maksadıyla kendilerince bir takım savunmalar yaparlar ve İslam'ı, İslam'daki cihadın savunma cihadı olduğunu söylerler. Mekke'nin fethini nasıl açıklayacaklar bu görüşte olanlar? Mekkeliler biraz sonra da ifade edeceğim gibi Mekke'deydiler. Efendimizin orduyla geldiğinden haberleri bile yoktu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oraya orduyla gitti. Onlar Mekke'deydiler. Demek ki Allah Resulü bazen Uhud'da, Hendek'te olduğu gibi savunma cihadı yapmış olsa bile Mekke'nin fethinde, Hayber'in fethinde biz açık bir şekilde onun taarruza geçtiğini görüyoruz. İslam'daki cihadın taarruza izin vermediğini zannedenler, Kur'an'ın taarruzu kabul etmediğini zannedenler, Amerika'nın taarruzuyla İslam'ın taarruzunun farkını anlamayanlardır. Kafirin taarruzu ile Müslüman'ın taarruzunun sebebi aynı değil. Fetih ile işgal arasında büyük bir fark var. Fetih başkadır, işgal başkadır. Amerika saldırır, onun yaptığı işgaldir. Hazreti Peygamber Mekke'ye, Mekke'nin üzerine hücum eder, onun yaptığı bir fetihtir. Aradaki fark nedir? Fetih açmak demek. Hükmünü uygulamak, zafere ulaşmak demek. Müslümanlar tarih boyunca Kur'an'da Hadislerde de fetih kelimesi geçmiş, işgal kelimesi geçmemiştir. Çünkü işgal ile fetih arasında önemli bir fark var, o da şudur. İşgal edenler kendi saltanatını kurmak için işgal ederler. İşgal edenler kendi hükümranlıkları için ve o memleketi sömürebilmek için işgal ederler. Ama peygambere gelince veya Müslümanlara gelince, eğer onlar sömürebilmek için, ganimet almak için yahut buna benzer bir maksat için saldıracak olurlarsa, Kur'an ve sünnet onlara cehennemi vaat eder. Ganimet için savaşanlar Allah yolunda mıdır ya Resulallah? Hayır buyurdu. Cesurdur desinler diye savaşanlar hayır dedi. Kavmiyle beraber olmak için, milletinin yanında yer almış olmak için savaşanlar Allah yolunda mıdır? Hayır dedi. Peki kimdir Allah yolunda olan dediler? Efendimiz buyurdu ki Allah'ın kelimesi olan La ilahe illallah'ı yüceltmek için, bütün dünyaya yaymak için, Allah'ı yüceltmek maksadıyla savaşanlar, sadece onlar Allah yolundadırlar, diğerleri değil. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ganimet için veya cesur desinler diye veya oraları kendi hakimiyeti altına almak için bir takım maksatlarla savaşanların cehennemde olduğunu haber ediyor. O halde İslam'da taarruzun sebebi nedir? İslam'da taarruz ganimet almak için değilse, cesur desinler diye değilse, memleketleri ele geçirmek için değilse, oraları sömürmek için değilse, o zaman ne içindir? Efendimizin güzide sahabesinden Rebi İbni Amr ve Mughire bin Şube gibiler bize bunu açıklıyor. Rüstem'e, İran orduları başkomutanı Rüstem'e şöyle söylemişlerdi. İran orduları başkomutanı onlara sormuştu. Neden kalkıp da ta oralardan İran'a kadar geldiniz? Ne istiyorsunuz demişti. Bu güzide sahabiler şöyle cevap vermişlerdi. Biz insanları insanlara kulluktan kurtarmaya geldik. Siz insanları kendinize kul yaptınız. Allah'a kul olması gerekenler size kul oldular. Siz kendi dediğinizi yapmaya çalışıyorsunuz yeryüzünde. Kulları kendinize kul yapıyorsunuz. Siz de Allah'ın bir kulu olduğunuz halde kulluğunuzu unutmuş, kendi istediklerinizi yapmaya çalışıyorsunuz. İşte biz bunu kaldırmaya geldik. Yeryüzünde tüm insanların, şerefli olan insanların Allah'a kul olmasını sağlamaya geldik. İnsan insana kul olamaz. İnsan insana değil, Allah'a itaat etmeli. Çünkü bizi yaratan O'dur. Bize melekleri secde ettiren O'dur. Bize kendi ruhundan üflemiş olan O'dur. Bizi yeryüzünde halifesi yapmış olan O'dur. Bütün bu şerefleri vermiş. Ta ki insan sadece Allah'a kulluk etsin diye şerefini beş para etmesin, İnsanlara kulluk etmesin diye. Rebi İbni Amr öyle söylüyordu Rüstem'e. Biz insanları kula kulluktan kurtarmaya geldik. Yeryüzünde Allah'ın dediğinin olmasını sağlamaya geldik. Siz dedi Rüstem, yani sizin dediğiniz kelimeyi söylesek, La ilahe illallah desek, bizim memleketimizde de Allah'tan başka ilahın olmadığı kabul edilse, gerçekten de çekip gider misiniz? Evet dedi Rebi İbni Amr. Evet dedi. Gerçekten mi dedi Rüstem? Evet dedi. Siz La ilahe illallah deyin. Bizim sizin malınızda, mülkümüzde gözümüz yok. İnsanları kendinize kul köle yapmayın. Bırakın insanlar Allah'ın kanunlarına göre yaşasınlar. Siz buna evet deyin, biz çekip gideriz. Bizim ne sizin malınızda gözümüz var, ne topraklarınızda. İşte İslam'daki taarruz cihadının ta İranlara, Mısırlara, İstanbullara kadar gerçekleştirilen fetihlerin sebebi bu şekilde açıklanmış oluyordu. Peygamberimizin talebeleri böyle açıklıyorlardı sebep olarak. Demek ki İslam'daki taarruz İnsanları kula kulluktan kurtarmak için onların başındaki o diktatör sistemleri devirmek ve o diktatör sistemleri devirdikten sonra insanları özgürleştirmek, ondan sonra istediklerini tercih edebilirler. La ikrahe fiddin buyuruyor Kur'an. Dinde zorlamanın olmadığını Kur'an bize buyuruyor. Dolayısıyla hiçbir şekilde zorlamak caiz olamaz. Fakat o diktatörleri, o zorbaları devirmek için İslam orduları oralara kadar gider ve o zorbaları devirir. Ondan sonra işte şimdi serbestsiniz, istediğinizi tercih edebilirsiniz demek için. Bunu anlamayanlar İslam'ın taarruzunun Amerika'nın taarruzu gibi olduğunu düşünüyorlar olsa gerek herhalde ki İslam'da taarruzun olmadığını söylüyorlar. İslam'da taarruz olmasaydı bugün bu topraklarda Müslümanlar olabilir miydi? O zaman İslam Medine'de kalırdı sadece. Evet, İslam tebliğ yoluyla yayıldı. Fakat siz ne kadar tebliğ yaparsanız yapın, o diktatörler hiçbir zaman o saltanatı bırakmazlar. Memleketin %90'ı bile İslam'ı istiyoruz dese, yine de o diktatörler hiçbir zaman o %10'luk diktatör kesim, onlar hiçbir zaman bırakmazlar. Dolayısıyla işte peygamberlerin o milletleri kurtarabilmek için, o diktatörlerden kurtarmak için başvurduğu yoldu bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimseyi zorlamadı. Mekke'yi fethettiği zaman da zorlamadı. Zaten zorlayacak olursanız kafir olan insan münafığa dönüşür. Kafir mi daha tehlikelidir, münafık mı? Tabii ki münafık. Dolayısıyla İslam'ın zaten zorlaması düşünülemez. Zorla Müslüman olan insan münafık olmuş olur. O yüzden İslam'da zorlama yok. Kafirin münafığa dönüşmemesi için kalbiyle iman etmesi istenildi. Tebliğ faaliyetleri yapıldı. Fakat bir taraftan o tebliğ faaliyetler yapılırken diğer taraftan da o diktatörlerin devrilmesi ve insanların serbest hale gelmesi gerekiyordu. Onlara İslam'ın anlatılabileceği bir ortamın hazırlanması gerekiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethetmeden evvel zemin hazırlıyordu. Biliyorsunuz ki peygamberimize birçok zulümler yapılmıştı Mekke'deyken. En sonunda öldürmeye karar vermişlerdi. Allah Azze ve Celle bunu Enfal suresinde anlatır. Öldürmeye karar verdiler. Ve iz yemkuru bikellezine keferu liyusbituk ev yaktuluk ev yuhricuk. Onlar seni öldürmek ya da hapse atmak ya da sürgüne göndermek için tuzaklar hazırlıyorlardı. Ve yemkuruna ve yemkurullah. Allah da onların tuzaklarına karşı tuzak hazırlıyor. Vallahu hayrul makirin. Ve Allah tuzak hazırlayanların en hayırlısıdır. Bu ayetten de anlıyoruz ki peygamberimizi öldürmeye karar vermişlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinin kendine bildirmesiyle ve hicreti emretmesiyle hicret etmişti. Efendimiz her şeyini bırakarak bütün Müslümanları önce göndermiş, sonra kendisi de Ebu Bekir Sıddık'la birlikte hicret etmişti. Hicret kaçış değildi. Hicret mevzi değiştirmeydi. Hicret bir strateji değişikliği yapmaktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada Müslümanları toplayacak, orada bir devlet meydana getirecek ve orada güçlenecekler, büyük bir atılım gerçekleştirecekler ve tekrar dönüp gelecekler. Kovuldukları Mekke'ye yeniden güçlü olarak gelebilmek için bu gidiş bir kaçış değildi. Bir strateji değişikliğiydi. Bir çile değişikliğiydi. Şimdiye kadar çekilen çile değişiyor. Yeni bir çile dönemine giriliyordu. Efendimiz çok sevmiş olduğu Mekke'sine dönüp bakıyor. Seni çok severim Mekke. Seni çok severim Kabe. Ama bu millet beni senden uzaklaştırıyor. Beni buradan kovuyorlar. Bu şekilde hicret ediyordu Hazreti Peygamber. Her şey hicret eder. Gökteki bulutlar da hicret eder. Sonunda yağmur olarak döner. Bitkilerin tohumları hicret eder. Her şey hicret eder. Sular hicret ederler. Yağmur olarak gökyüzüne kadar yükselmiş olan su, buhar olarak yükselmiş olan su oradan bulutlarla taşınır uzaklara. Sonra yeniden düşer yeryüzüne yağmur olarak ve sonra sel olur, akar gider, uzaklara gider. Her şeyde hicreti görürsünüz. Hicretin sonunda da önemli bir nimetin geldiğini görebilirsiniz. İşte Hazreti Peygamber öyle oldu. Bulutların hicret etmesi gibi, tohumların hicret etmesi gibi, suların hicret etmesi gibi Efendimiz hicret ediyordu. Medineliler kendisini davet ediyorlardı. Gel ya Resulallah, Medine'ye gel, orada güçlenelim, orada bir devlet meydana getirelim. Efendimiz'i davet ettiler. Bugün biz de Allah Resulü'nü evimize davet edebiliriz. Eğer evinizde İslam var ise, yaşanıyor ise, eğer evinizde İslam'a hizmet ediliyor ise, Resulullah'ı evinize davet etmişsiniz demektir. Eğer kendi sokağınızda, kendi mahallenizde Allah Resulü'nün davası konuşuluyorsa, bunun mücadelesi veriliyorsa, Resulullah'ı evinize davet etmişsiniz demek, mahallenize davet etmişsiniz, şehrinize davet etmişsiniz demektir. İşte Allah Resulü bu şekilde davet edildi. Bu davetin sonucunda Efendimiz oraya gidiyordu. Herkesin gitmesi emrediliyordu. Hicret herkese vacip idi. Gidebilecek olanların hepsi gidecekti. Onların isteğine bırakılmamıştı. Kur'an buyurur ki, hicret etmemiş olanlar hakkında, onların canlarını melekler alırken, kendi kendine zulmetmiş, hicret etmesi gerektiği halde hicret etmemiş olanlar hakkında, Nisa suresinde Allah Azze ve Celle şöyle buyurur, melekler hicret etmemiş olanlara, İslam devletinin kurulmasına yardım etmemiş, kendi vatanını, çor çocuğunu, ailesini, malını, mülkünü bırakamamış, gitmesi gereken yere gidememiş, Mekke'nin fethine yardım etmemiş, İslam medeniyetinin kurulması için yardım etmemiş, çamura bağlı kalmış, kendi vatanından ayrılamamış olanlar hakkında buyurur ki, melekler onların canını alırken derler ki, fîme kuntum, ne işteydiniz, ne yapardınız? Derler ki, hicreti başaramamış olan, günaha girmiş olanlar, kunna mustadafina fil ard, yeryüzünde ezilmiş kimselerdik, gücümüz yoktu, zayıf bırakılmış kimselerdik. Bu mazeretleri kabul edilmez. Ve melekler onlara der ki, elem tekun ardullahi vasi'a, Allah'ın dünyası geniş değil miydi? Yeryüzü geniş değil miydi? Fetuhaciru fiha, oraya hicret etseydiniz ya, hicret etseydiniz ya, madem ki Mekke'de bir şey yapamıyordunuz, madem ki orada gücünüz yetmiyordu bir şey yapmaya, oradaki zalimler fırsat vermiyordu madem, o zaman neden hicret etmediniz? Neden hicret edip de İslam devletini kuvvetlendirmediniz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir taraftan ashabını hicrete gönderiyor, hicret ettiriyor. Bir taraftan Kur'an tehdit ediyordu. Hicret edeceksiniz diyordu. Bu zorluğu başaracaksınız. İslam medeniyetinin kurulabilmesi için, yeniden Mekke'yi fethedebilmeniz için bunu yapmak zorundasınız. O yüzden Hanbeli mezhebine göre kendi bulunduğu yerde İslam'ı yaşasa bile, yaşayabilse bile, yine de bir başka yerde İslam devleti varsa oraya hicret etmek sünnet olarak kabul edilmiştir. Kendi bulunduğu topraklarda İslam'ı yaşayabiliyor olsa bile, bulunduğu memleket Darülharp ise, İslam'ın hakim olmadığı,
Ama İslam'ı yaşamaya da müsaade edilen bir memleket ise, o zaman İslam'ın hakim olduğu bir Darül İslam'a hicret sünnet olarak kabul edilmiş, Hanefi mezhebinde vacip olarak görülmüş, Şafii mezhebinde ise eğer bulunduğu yerde İslam'ı yaşayabiliyorsa orada kalması daha uygun olarak görülmüştür. Oranın ileride Darül İslam'a, Darül İslam olabilmesi için zaten Şafii mezhebine göre öyle bir yer, İslam'ın yaşanabildiği bir yer zaten Darül İslam olarak kabul edildiğinden dolayı ve ileride Müslümanların orayı ele geçirebilmeleri için orada kalmalarını daha uygun görmektedirler. Ama ekseriyetle Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim hicreti emretmiş. Çünkü Peygamberimizin başarılarının buna bağlı olduğunu Allah Azze ve Celle biliyor. Hicret etmeden Mekke'yi fethetmek mümkün değildi. Mekke'yi fethetmeden devleti güçlendirmek mümkün değildi. İnsanların kabile kabile İslam'a girmesi mümkün değildi. Büyük bir atılım gerekiyordu. Bir kişi iki kişi kazanmakla yeryüzünde büyük bir medeniyet kurmak mümkün değildi. Tebliğ faaliyetleri yapılıyordu bir taraftan ama bir kişi iki kişi kazanmakla bütün dünyada İslam'ın söz sahibi olması mümkün değildi. Onun için bir yerde toplanılması ve bir devletin ve medeniyetin kurulması gerekiyordu. O yüzden Allah Azze ve Celle emrediyordu. Hicret edeceksiniz. Ve Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, kim evinden Allah rızası için çıkarsa, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ, kim ki Allah yoluna hicret edecek olursa, يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرَاغَمًا كَس۪يرًا وَسَعًا, yeryüzünde gidebileceği çok uygun mekanlar bulur ve genişlik bulur, bolluk bulur. Öyle de oldu. Peygamberimiz ve müminler Medine'ye hicret ettikten sonra büyük bir bolluk ve bereket geldi. Allah Azze ve Celle onları mükafatlandırdı. Madem ki siz Allah için mücadeleye göz aldınız, memleketinizi bırakmayı göz aldınız, Allah'ın rahmeti de coştu ve onlara büyük nimetler verilmeye başlandı. Bütün bölgede İslam hakim olmaya başladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi fethinin zeminini hazırlıyordu bu şekilde. Hicret aslında Müslümanların Mekke'yi fethedebilmesi için bir zemin hazırlanmasıydı. Bir taraftan Efendimiz bunu yapmış. Diğer taraftan çevredeki bazı kabilelerle anlaşma yapmıştı. Onlarla saldırmazlık anlaşması yapmış. Medine'deki Yahudilerle ve müşriklerle anlaşma yapmış. Efendimiz orada güçlenmişti. Medine'de sayıları az olmasına rağmen, fakat yine de Müslümanlar hakimiyeti ele geçirmişlerdi. Orada Yahudiler daha fazlaydı, müşrikler daha fazlaydı. Fakat Müslümanların sayısı az olduğu halde hepsi bir kişiye bağlı olduklarından dolayı güçlüydüler. İçlerinde Ebu Bekirler, Ömerler olduğu için Müslümanlar Medine'ye hakim olmuşlardı. Efendimiz bir taraftan Medine'ye bu şekilde kendi hakimiyetini aldı. Bir taraftan Mekkelilerin kervanlarının geçtiği yolları onlara dar etti. Irak'a giden kervanlar artık gidemez oldu. Suriye'ye giden kervanlar artık gidemez oldu. Bu şekilde kervanlarının geçtiği yollara Efendimiz birlikler gönderiyor ve onların kervanlarına fırsat vermiyordu. Onlara başka yerden gıdanın gelmesine de Efendimiz bir müddet müsaade etmedi. Bu şekilde Mekke'de kıtlığın baş gösterdiğini biliyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların kalplerini yumuşatmak istiyordu. Onların açlık çekmesini ve bu şekilde kalplerini yumuşamasını istiyordu. Bu bir siyaset idi. Ve işte onlar o şekilde zor durumda kaldıkları zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara 500 altın göndermişti. Kendisini kovanlara, kendisini öldürmek isteyenlere, Kendisi namaz kılarken başından aşağıya deve işkembesini, pisliğini boşaltan adamlara, Mekke'nin fakirlerine dağıtılmak üzere Allah Resulü 500 altın göndermişti. Bu şekilde onların kalplerini fethediyordu önce. Bir taraftan böyle anlaşmalar yapıyor. Başka kabilelerle bazıları Müslüman oluyor. Müslüman olanlar zaten Müslüman olmuş. Olmayanlar da yavaş yavaş İslam'a teslim olacak duruma geliyorlardı. Saldırmazlık anlaşması yapılıyordu. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sonra hicretten 6 sene sonra umre yapmak istemişti. Bütün bunlar hepsi Mekke'nin fethinin zemin hazırlığıydı. Allah Resulü umre yapmak istedi. Mekkeliler izin vermediler. Allah Resulü sadece umre yapacaktı. Birkaç gün Mekke'de kalacak ve ondan sonra çıkacaktı. Fakat buna müsaade etmediler. Halbuki Mekke'de haram aylarında hiç kimseye karışılmazdı. Bunu bütün müşrikler bilirdi. Mekke haram bölgesiydi. Haram aylarında özellikle hiç kimseye karışılmazdı. Bir Arap babasının katilini bile görse Kabe'de öldürmezdi. Öyle kabul ederdi. Haram aylarda Kabe'de hiç kimseye dokunulmaz. Haddi zatında hiçbir zaman Kabe'de kimseye dokunulmaz. Çünkü Kabe haram bölgesiydi. Fakat oraya bile peygamberimizin girmesine müsaade etmiyorlardı. Sadece umre yapacaktı halbuki. Müsaade etmediler. Allah Resulü ile anlaşmaya oturdular. Hudeybiye anlaşması yapıldı. Hudeybiye anlaşmasına göre artık Mekke'nin müşriklerinin kibri kırılmış oluyordu. Onlar artık Medine'deki devleti kabul etmiş oluyorlardı. O güne kadar kabul etmedikleri Medine devletini artık kabul etmek ve onunla masaya oturmak zorunda kalmışlardı. İşte Allah Resulü'nün izlemiş olduğu siyaset bunun içindi. O anlaşmada bazı Müslümanların aleyhine olan bazı maddeler var gibiydi. Fakat Peygamberimiz bunun hatırına kabul ediyordu. Hazreti Ömer hatta itiraz ediyordu. Ya Resulallah, neden bu anlaşmayı kabul ediyorsun? Ölelim yine bu anlaşmayı kabul etmeyelim. 1400 kişi o gün orada Peygamberimize ölüm üzerine beyat ediyordu. Hudeybiye anlaşmasından evvel Allah Resulü'nün göndermiş olduğu elçi Hazreti Osman, onun öldürüldüğü haberi gelmişti. Yalan bir haberdi ama böyle bir haber gelmişti. Ve Allah Resulü o zaman ashabından beyat istemişti. Beyat etti 1400 kişi. Cedd bin Kays dışında herkes o gün orada beyat etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlardan beyat aldığı zaman Kur'an buyurur ki: İnnellezine yubayi'unke innema yubayi'unallah. Sana beyat edenler hakikatte Allah'a beyat etmişlerdir. Yedullahi fevka idihim. Allah'ın eli onların ellerinin üstündedir. Ve ey Resulüm, sana beyat edenlerden Allah razı olmuştur. Radiyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Allah azze ve celle bu şekilde onlardan razı olduğunu ilan ediyor. Ve Fetih suresinin başındaki ayette İnna fetahna leke fethan mubina. Ey Resulüm, biz sana bir fethi mubin nasip ettik. Açık bir fetih. Herkesin göreceği açık bir fetih. Henüz daha Mekke fethedilmemişti. Allah Azze ve Celle aslında Hudeybiye anlaşmasını bir fetih olarak isimlendirmiş oluyordu. Çünkü bu Fetih suresi Hudeybiye anlaşmasından sonra gelmişti. Hudeybiye anlaşması bir fetih idi. Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın da dediği gibi Hudeybiye Bedir'den daha büyüktür. Bedir'den daha büyüktür. Çünkü Bedir'de ölüyorduk, öldürüyorduk. Evet, sonuçta zafer kazanmıştık ama fakat sonuçta o bir savaştı. Ama Hudeybiye anlaşması sayesinde biz bir sürü insanın gönüllerini fethettik ve Mekke'nin fethini hazırladı Hudeybiye. Hudeybiye anlaşmasını önce anlamayanlar üzüldüler. Bir madde vardı ki içinde onları üzen, onun üzerinde durmak istemiyorum. Onun için üzülüyordu Müslümanlar ve itirazlar ondan dolayıydı. Efendimiz ise ben Rabbime karşı gelemem diyordu. Bu anlaşma olacak, bunun sonunda hayır olacak ve o anlaşmaya göre, o anlaşma maddesine, maddelerinden birisinde hangi kabile Müslümanlara sığınacak olursa o Müslümanlara sığınabilir, hangi kabile de Mekkeli müşriklere sığınacak olursa, onlarla anlaşmak isterse onlarla anlaşabilir. Bu maddeye göre Beni Bekir kabilesi Mekke müşriklerinin himayesine sığındı ve onlarla anlaştı. Huza kabilesi de peygamberimize sığındı. Medine İslam Devleti'ne sığındı ve onların himayesine girdiler. Çoğunluğu Müslüman olmuştu zaten. Bu şekilde bunlar arasında daha evvelden beri bir düşmanlık vardı. Beni Bekir ile Huza kabilesi arasında uzun yıllardan beri gelen bir düşmanlık vardı. Ve bir gün Beni Bekir kabilesinden birisi peygamberimiz aleyhinde bir şiir söylüyordu. Müslümanlar aleyhinde bir takım laflar edince Huza kabilesinden olan bir genç onun başını yardı. Bunun üzerine onlar da Huza kabilesine ani bir saldırı yaparak, onlar namaz kılarlarken onlara hücum etmişler ve onlar Mekke'ye kadar kaçıp Kabe'ye sığınmak zorunda kalmışlardı. Kabe'ye sığınmış olmalarına rağmen Kabe'de hiçbir insan öldürülemeyeceği halde yine de onları orada öldürdüler. 23 kişi kadar Huza kabilesinden öldürmüşlerdi. Bunun üzerine Huza kabilesi peygamberimize gitti. Ya Resulallah dediler, Beni Bekir kabilesi bize saldırdı. Anlaşmayı bozdular. Hudeybiye anlaşması böylece bozulmuş oldu. O saldırıda Beni Bekir kabilesine Mekkeliler de yardım etmişti. Kureyşliler silah vererek, hatta bazıları kılık kıyafet değiştirmek suretiyle, bizzat onlara saldırmak suretiyle anlaşmayı bozdular. Efendimiz onlara yardım edeceğine söz verdi. Huza kabilesine söz verdi. Bunun üzerine Allah Resulü ne yapacağını planlarken Mekkelilere bir korku düştü. Ne olacaktı acaba? Bundan sonra ne olacaktı? Acaba Hazreti Peygamber onlara saldıracak mıydı? Çünkü anlaşmayı onlar bozmuş oldular. Himayesinde, Efendimizin himayesinde olan Huza kabilesine saldırdılar. Dolayısıyla Efendimizin de onlara saldırma hakkı doğmuş oldu. Zaten bu din Kabe'yi ele geçirmek istiyordu. Yani bu dinin Rabbi olan Allah elbette ki Kabe'yi verecekti. Elbette ki putperestliğin kökünü kazıyacaktı. Bir sebep lazımdı. Bir sebep lazımdı çünkü anlaşma yapılmıştı 10 yıllığına. Hudeybiye anlaşmasına göre 10 sene kimse kimseye saldırmayacaktı. Halbuki peygamberimiz zaten o anlaşmadan 4 sene sonra Rabbine kavuşacak. Ölüp gidecekti bu dünyadan. 10 senesi yoktu peygamberimizin. Bu anlaşmanın bir şekilde bozulması gerekiyordu. Efendimizin kalbinden geçen de oydu. Fakat peygamber Muhammedül Emin hiçbir şekilde anlaşmayı bozmaz. Onun için Allah Azze ve Celle böyle bir olay yarattı. Mekkeli müşrikler anlaşmayı bozmuş oldular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den korkanlar bu sefer Ebu Sufyan'a rica ettiler. Mekke'nin önde gelen büyüklerinden olan Ebu Sufyan'ı gönderdiler. Git dediler, Muhammed'le anlaş. Ebu Sufyan geldi Medine'ye. Efendimizle görüşmeden evvel kızı Ümmü Habibe annemizle, Efendimizin hanımı. Ebu Sufyan yani peygamberimizin kayınbabası oluyordu aynı zamanda. Kızı Ümmü Habibe annemiz Peygamberimize iman etmiş ve onun hanımı olma şerefiyle şereflenmişti. Babası önce onun yanına gitti. Kızının yanına gitti. Efendimizin minderi yerde duruyordu. O mindere oturmak istedi Ebu Sufyan. Kızı Ümmü Habibe annemiz müsaade etmedi. Kızım dedi, neden müsaade etmedin? Bu minderi mi bana layık görmedin? Yoksa beni mi mindere layık görmedin? Kızı dedi ki kendine, sen pis bir müşriksin. Putlara tapıyorsun. Hala bırakmadın putperestliği. Bu minder Resulullah'ın minderidir. Sen bunu oturamazsın çünkü sen necissin dedi. Ebu Sufyan şaşırdı. Kızım dedi, sen evlendikten sonra ne kadar değişmişsin. Ve o öfkeyle gitti Peygamberimizin yanına. Dedi ki, ya Muhammed gel anlaşmayı tazeleyelim. Gel yeniden anlaşma yapalım. Anlaşmanın müddetini uzatalım. Efendimiz bilmiyormuş gibi davrandı. Ne oldu size dedi. Anlaşmayı bozdunuz mu ki yoksa? Biz anlaşmaya sadığız. Anlaşmanın üzerindeydik. Biz anlaşmayı bozmadık. Siz yoksa bozdunuz mu? Ebu Sufyan şaşırdı, ne diyeceğini bilemedi. Anlaşmayı bozduk dese bir türlü, bozmadık dese bir türlü. Şaşırdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine hiçbir cevap vermedi. Anlaşmayı yenilemek istiyordu Ebu Sufyan. Hayır dedi Allah Resulü. Hiçbir cevap vermedi ona. Bunun üzerine Ebu Bekir Sıddık'la görüşmeye gitti. Dedi, ya Ebu Bekir gelin bu anlaşmayı tazeleyelim. Böyle böyle bir olay oldu ama gelin bu anlaşmayı tazeleyelim. Ebu Bekir Sıddık dedi ki, Allah Resulü'nün himayesini almadıklarını ben himayeme alamam. Seni de himayeme almıyorum. Ve bu mesele beni aşar ve Resulullah'ın işine karışamam. Bu mesele Resulullah'a kalmıştır. Sonra ondan cevap alamayınca Ömer'in yanına gitti. Hazreti Ömer, siz anlaşmayı bozdunuz mu dedi. Vallahi siz anlaşmanın bir kısmını bozmuşsanız diğer kısmının da bozulmasını isterim ben. Ve ben sana yardım edecek değilim. Zaten Hazreti Ömer bu anlaşmaya başındayken de karşıydı. Ve ondan da cevap alamayınca Hazreti Osman'a gitmişti. Hazreti Osman da bu işe karışamayacağını söyledi. Sonra Hazreti Ali'ye gitti. O da bu meseleye karışamayacağını söyledi. Bu mesele Resulullah'a kalmıştır dedi. Bunun üzerine Ebu Sufyan Hazreti Ali'ye dedi ki, madem öyle bir şey yapamıyorsunuz, bari bana bir tavsiyede bulunur musun? Hazreti Ali dedi ki, sen kendi milletinin büyüğüsün. Çık milletin ortasında mescitte de ki, ben her iki kabileyi de, Huza kabilesini de, beni Bekir kabilesini de kendi himayeme alıyorum, onları uzlaştıracağım de. Peki dedi Ebu Sufyan, bu şekilde yaptım. Ben onları kendi himayeme alıyorum ve zannederim ki Hazreti Muhammed de buna razı olur, buna bir şey demez dedi. Efendimiz de oradaydı. Dedi ki, sen de kabul ediyor musun ya Muhammed? Efendimiz buyurdu ki, bunu sen söylüyorsun, ben böyle bir şey demiş değilim. Yani bunu kabul etmiyordu Resulullah. Bunun üzerine pişman bir şekilde, eli boş bir şekilde geri Mekke'ye dönmek zorunda kaldı. Ne yaptın dediler. Mekkeliler korku ve heyecan içerisinde. Çünkü Müslümanların güçlendiğinin farkındaydılar. Daha düne kadar Müslümanlar birkaç yüz kişiyken bile onlara gücü yetmeyenler, şimdi binlerce Müslüman var. Nasıl güçleri yetecekti? Korku içerisindeydiler. Dediler ki, ne yaptın ya Ebu Sufyan? Ebu Sufyan dedi ki, işte böyle böyle oldu, kabul etmediler. Mekkeliler dedi ki, sen bize ne barış haberi getirdin ne savaş haberi getirdin. Şimdi ne olacak yani, barış tazelenecek mi yoksa harbe mi hazırlanalım? Senin sözlerinle bir şey anlamıyoruz dediler. Bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethine karar vermişti. Madem ki anlaşmayı bozdular, o halde artık bu anlaşmaya bağlı kalmak ve Mekke'nin daha fazla putlarla dolu kalmasına Efendimiz razı olmuyordu. Elbette ki peygamber putları yıkmak üzere görevlendirilmişti. ve 100 sene daha yaşayacak değildi bu dünyada. Madem ki anlaşma bozuldu, Efendimizle kararını verdim. Çok gizli bir şekilde hazırlık yaptım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem karısı Hazreti Ayşe'ye bile söylemiyordu. En yakın arkadaşı Ebu Bekir Sıddık'a bile bir müddet söylemedi. Sıddık radıyallahu anh kızının yanına geliyor. Kızının bir şeyler hazırladığını görüyor. Efendimizin zırhını ve bir takım şeyler hazırladığını görüyor. Kızım ne oluyor diyordu. Ne oluyor? Bir hazırlık mı var? Peygamberimiz bir yere hücum mu edecek? Hazreti Ayşe bilmiyorum babacığım diyordu. Ben de bilmiyorum. Allah Resulü'nün bu kadar gizli faaliyet yapmasının sebebi neydi? Mekke'nin haberdar olmamasını sağlamak istiyordu. Mekkeliler haberdar olmasın ve bu şekilde Mekke'ye kansız girmek istiyordu. Savaşsız bir şekilde Mekke'ye girmek istiyordu rahmet peygamberin. Hatta ellerini kaldırmış Rabbine dua etmişti. Rabbim onların casuslarına müsaade etme. Rabbim onların gözlerini kör et, kulaklarını sağır et. Haber alamasınlar. Bu şekilde Mekke'ye kansız girmeyi bana nasip et. Allah Azze ve Celle duasını kabul etmişti. Fakat tabi zamanla herkes duydu. Bir kısım insanlar duydular. Hatib bin Ebi Belta'a gibi Bedir'de bulunmuş olan sahabeden, Bedir ehlinden olan birisi duyup bu olayı, bu haberi bir kadına mektup yazmış ve kadınla Mekke'ye göndermişti. Göndermek istemişti. Allah Resulüne haber geldi. Cebrail aleyhisselam gelip olayı haber etti. Mekkelilerin duymaması için Efendimiz Hazreti Ali'yi gönderdi. Birkaç sahabiyi gönderdi. Gidin dedi. Filan yerde hah denilen bir mevkide orada bir su var. Orada bir kadın göreceksiniz. Bineğinin üzerinde bir kadın. Onun üzerinde bir mektup var. O mektubu alın getirin. Gittiler. Efendimizin tam dediği yerde kadını buldular. Allah Resulü yalan söyler mi? Tam dediği yerde bir kadın vardı. Bineğinin üzerinde. Dediler ki bizi Resulullah gönderdi. Üzerindeki mektubu teslim et. Kadın inkar etti. Hazreti Ali dedi ki bak Müslüman bir kadınsın. Elbiselerini açmamıza sebep olma. Resulullah böyle dediyse öyledir. Senin üzerinde bir mektup var. Elbiselerini soymak zorunda bırakma. Kadın peki dedi o zaman. Dönün arkanızı dedi. Saçını açtı. Saçının içine saklanmış olduğu mektubu çıkardı ve onlara verdi. Kadının gitmesine müsaade ettiler. Mektubu alıp getirip peygamberimize verdiler. Efendimiz çağırdı o mektubu gönderen Bedir ashabından olan hatibi. Dedi ki ey hatip neden bunu yaptın? Bu senin yazın mı? Evet dedi hatip yalan söylemezdi sahabem. Evet ya Resulullah benim yazım. Neden bunu yaptın dedi. Bilmiyor musun ben gizli faaliyet yapıyorum. Efendimiz haberleri olmasın diye. Mekkelilerin haberi olmasın diye. Ordusunu daha ordu Mekke'ye doğru yola çıkmadan evvel tam aksi istikamete küçük bir birlik göndermişti. Efendimizin o tarafa doğru saldıracağını zannetsinler diye. Medine Mekke'ye doğru yani güneye doğru gideceği halde kuzeye doğru bir birlik göndermişti peygamberimiz. Hedef saptırıyordu. Öyle zannetsinler istiyordu. Neden bunu yaptın dedi. Ben böyle çalışmalar yapıyorum. Gizlemeye çalışıyorum. Haberleri olmasın ki onlar da ordu hazırlamasınlar ve savaş olmasın. Ben Kabe'ye sessiz sedasız kansız girmek istiyorum. Hatip dedi ki ya Resulallah beni biraz dinle. Hemen benim hakkımda hüküm verme. Vallahi ben münafıklardan değilim. Ben dinimden dönmüş de değilim ya Resulallah. Fakat dedi ben aslında Mekkeli değilim. Benim akrabam aşiretim yok orada. Sadece çor çocuğum var. Onlar orada kaldılar. Onları getiremedim. Ben Mekkeli müşriklere böyle bir iyilik yapmış olayım istedim. Onlar da benim bu iyiliğime karşılık benim aileme iyi davransınlar diye böyle yaptım. Ben yoksa münafık değilim. Dinden dönmüş de değilim ya Resulallah. Efendimiz doğru söyledin dedi. Allah Resulü doğru söyledin dedi ama Hazreti Ömer bırak şunu öldüreyim ya Resulallah dedi. Bu adam münafık olmalı. Yoksa bizim sırrımızı neden veriyor? Kendi çor çocuğunu koruyacakmış. Peki bu kadar Allah'ın aslanlarını hepsini tehlikeye atıyor. Bu kadar sahabe-i kiramı, peygamberi, Ebu Bekirleri, Ömerleri tehlikeye atıyor. Kendi çocuklarını düşünüyor. Bırak şunun boynunu vurayım ya Resulallah. Efendimiz buyurdu ki ya Ömer, bilmiyor musun? Allah Azze ve Celle Bedir'e katılanları affetmiştir. Ve onlara demiştir ki, ey Bedir ehli, bundan sonra istediğinizi yapın. Cennetime koyacağım sizi. Bundan sonra istediğiniz günahı işleyin. Cennetliksiniz. Ya Ömer, Allah Bedir ehli hakkında böyle söylüyor. Sen nasıl olur da onu affetmezsin? Hazreti Ömer, Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Kabul ettim. Bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gizlilik içerisinde faaliyetini sürdürürken çevrede iman etmiş olan bütün Arap kabilelerinin hepsini filan gün filan yerde buluşalım dedi. Yolda gelecekler ve İslam ordusuna katılacaklar. Bir kısmı Mekke'ye bir kısmı Medine'ye gelecek. Medine'nin dışında orduya katılacak. Bir kısmı yolda katılacak. Ve bu şekilde 10 bin kişilik bir kuvvet meydana geldi. Efendimiz bu kuvvetle yürüdü. Haberleri olmamıştı kafirlerin. Hiç kimsenin haberi yoktu. Allah Resulü bir yere geldiği zaman, Meruzahvan denilen bir yere geldiğinde 10 bin askerine ateş yakmalarını emretti. Mekke'ye yakın bir yere gelmişlerdi. Artık uzaktan görülüyordu ateşler, geceleyin ateş yakılmasını emretti. Allah Resulü'nün bu emri yerine getirildiği zaman, 10 bin ateş yakıldığı zaman dehşetli bir sahne ortaya çıktı. Mekkeliler korku içerisinde kaldılar. Ve Ebu Sufyan birkaç kişiyle birlikte o tarafa doğru gitti. Ve Müslüman askerler onu yakaladılar. Efendimiz'e getirdiler. Hazreti Abbas o zaman bu olaydan haberi olmadan, Efendimiz'in fetih hazırlıklarından haberi olmadan o da Medine'ye hicret etmek üzere yola çıkmıştı. Ve o zaman işte Efendimiz'e katılmıştı, yolda karşılaşmışlardı. Ve Efendimiz ona demişti ki, ya Abbas, muhacirlerin sonuncusu sen oldun. En son hicret eden sensin ey Abbas. İşte Hazreti Abbas o zaman Müslüman olarak orduya katılmıştı. Ve o Ebu Sufyan'ı tanıyordu. Müslüman askerler Ebu Sufyan'a bir şey yapmadan Abbas devreye girdi ve onu Peygamberimizin yanına götürdü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu çadırına götür dedi. Onu çadırına götür, sabahleyin getir yanıma. Sabahleyin getirdiler. Allah Resulü dedi ki ona, Ebu Sufyan'a, ya Ebu Sufyan, la ilahe illallah demenin zamanı gelmedi mi? Ebu Sufyan dedi ki, nasıl bırakayım Lat'ı Menat'ı ya Muhammed? Nasıl bırakayım atalarımın taptığı putu? Nasıl bırakayım? Sonra bir ara düşündü. Kendi kendine dedi ki, bu putlar eğer bir faydaları olsaydı bize faydaları olurdu herhalde şimdiye kadar. Herhalde Allah'tan başka ilahın olmadığını ben de düşünmeye başladım dedi. Sen tek başınaydın. Allah seni destekledi ve bu kadar büyük bir kuvvete ulaştın. Bizim ilahlarımızın bize bir faydası yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun la ilahe illallah kabul ettiğini gördüğü zaman dedi ki, ya Ebu Sufyan, Muhammedur Resulullah demenin vakti gelmedi mi? Efendimiz tevhidi de kısım kısım söylüyordu ona. Muhammedur Resulullah demenin zamanı gelmedi mi? Ebu Sufyan tereddüt içerisindeydi. Biraz düşünmem lazım dedi. Biraz düşünmem lazım. Abbas dedi ki, Allah senin canını almaya, neyi düşüneceksin görmüyor musun? Boynun vurulacak. Teslim aldık seni. Daha neyi düşünüyorsun? Görmüyor musun Allah'ın yardımını? Bunun üzerine Ebu Sufyan Muhammedur Resulullah'ı da kabul etti. Müslüman oldu. Ve Allah Resulüne dedi ki, Mekke'ye döneceğim, onlara ne söylememi istiyorsun? Efendimiz ona buyurdu ki git de ki onlara, büyük bir kuvvetle geldiğimi onlara söyle. Öldürmek istemiyorum ben kimseyi. Mekke'ye sessiz sedasız girmek istiyorum. Teslim olsunlar. Senin evine sığınanlar, onlara eman verilmiştir. Kabe'ye sığınanlar, onlara eman verilmiştir. Ve kendi evinde olanlar, kapısını örtenler, onlara da eman verilmiştir. Savaşmayanlarla savaşılmayacaktır. Bu şekilde Ebu Sufyan gitti, onlara bu haberi söyledi. Buna rağmen bazıları yine de karşı koymaya kalkıştılar. Büyük bir ekseriyet savaşmadı. Allah Resulü'nün ordusu dört taraftan Mekke'ye girdi. Sağ tarafta Halid bin Velid, sol tarafta bir başka komutan Sa'd bin Ubade ve Allah Resulü'nün önde gelen sahabeleri. Bu şekilde dört taraftan, dört sancak altında, muhacirler dört sancak, ensar 12 sancak altında girdiler Mekke'ye. Her tarafta büyük bir sükunet vardı. 10.000 kişilik bir kuvvet giriyordu Mekke'ye ama ses seda yoktu. İnsanlar öldürülmesin diye Peygamberimiz kesin talimat vermişti. Size ok atmayanlara, kılıç kullanmayanlara kılıç kullanmayacaksınız. Bu şekilde talimat verildiği halde Sa'd bin Ubade bir kuvvetin komutanı olarak, Sa'd bin Ubade radıyallahu anh bugün savaş günüdür demişti. Bugün Kabe'de savaşın helal olduğu gündür. Bugün intikam günüdür demek istiyordu. Efendimiz'e söylediler. Ya Resulallah, senin komutanlarından Sa'd bin Ubade böyle söylüyor. Ensar'ın büyüklerindendi Sa'd bin Ubade. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem derhal Sa'd bin Ubade'den sancağı alın dedi. Ben öldürmeye gelmedim. Ben Mekke'yi fethetmeye geldim, işgal etmeye gelmedim. Öldürmeye değil, diriltmeye geldim. Derhal Sa'd bin Ubade sancağı teslim etsin. Artık komutan değildir dedi. Gittiler, ondan sancağı alın, oğlu Kays'a verin dedi Peygamberimiz. Bir rivayette Hazreti Ali'ye de verildiği söylenmektedir. Aldılar ondan sancağı. Bu şekilde sancak el değiştirdi. Komutanlık başkasına verildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde girmek istiyordu Mekke'ye. Dört taraftan ordu girdi. Fakat ondan evvel Allah Resulü daha Ebu Sufyan'ı göndermeden evvel kendi ordusunun gücünü, kuvvetini göstermek için Abbas'a dedi ki, ey Abbas, Ebu Sufyan yeni iman etti, ne yapacağı belli olmaz. Tam da iman etmemiş de olabilir. O yüzden götür, ordunun geçeceği yolun üzerinde en dar olan mevkide onun bütün ordunun geçişini seyretmesini sağla. Bütün orduyu görsün ki gitsin Mekkelilere ona göre konuşsun. Ve o şekilde Abbas götürdü onu. Bütün kabileler tek tek söylüyordu Abbas. Bunlar filan oğulları. Bunlar falan oğulları. Bunlar filanlardır. Ebu Sufyan hayranlık içinde bakıyordu. Dedi ki, ey Abbas, senin bu yeğenine ne kadar büyük bir hükümranlık verilmiş. Senin bu yeğenine ne kadar büyük bir saltanat verilmiş. Allah Resulü'nün amcası Abbas henüz daha yeni iman etmişti ama anlamıştı meseleyi. Dedi ki, hala anlamıyorsun ya Ebu Sufyan. Hala anlamıyorsun. Hiçbir zaman anlamadınız, hala anlamıyorsun. Bu saltanat değil, bu hükümranlık değil, bununki krallık değil, bununki padişahlık değil, hala anlamıyorsun. Bununki nübüvvet, peygamberlik, saltanat sahibi değil Muhammed. Kul gibi yaşıyor, hasırın üzerinde yatıyor. Anlamıyorsun, bu hükümranlık değil, bu nübüvvettir dedi. Bu şekilde Ebu Sufyan peygamberimizin birliğinin de geldiğini en son gördü. Bu muhteşem birlik kimin birliği? Muhacir ve ensardır dedi Abbas. İşte bunlar muhacir ve ensar. Bunun üzerine Böyle bir cemaat, böyle bir ordu hayatımda görmedim dedi. Ne kadar seviyorlar Muhammed'i, ne kadar bağlıdırlar ona, ne kadar sadıktırlar. Böyle bir ordu hayatımda görmedim dedi. Ve gidip bu şekilde Mekkelileri anlattı. Vallahi dedi, gelin Müslüman olun, gelin teslim olun. Muhammed öyle bir orduyla geliyor ki ona karşı koymanız mümkün değil. Kur'an-ı Kerim aslında ta Mekke'deyken bile peygamberimize işaret buyurmuştu. La uksimu bihazel beled ve ente hillum bihazel beled. Allah Azze ve Celle onların iddialarını reddetmiş ve şu belede, şu Mekke'ye yemin olsun ki ve ente hillum bihazel beled, sen bu belette oturuyorsun, sen bu belette, bu Mekke'de helalsin. Allah Azze ve Celle bununla birkaç manayı kastediyordu. Sen Mekke'de hayvanlar bile helal değilken, hayvanlar bile öldürülmezken senin kanın helal kılındı. Seni öldürmek istediler Mekke'de. Ve ente hillum bihazel beled. Senin kanını helal kabul ettiler. Seni öldürmeyi helal kabul ettiler. Bu şekilde Allah Azze ve Celle peygamberimizin kanının helal kabul edildiğini ifade ediyor. Aynı zamanda şunu da söylüyordu. Ve ente hillum bihazel beledin ikinci manası, sen Mekke'ye sahip olacaksın. Mekke'yi ele geçireceksin ve Mekke sana helal olacak. Allah Azze ve Celle bu şekilde peygamberimize o zamandan bir müjde veriyor, işarette bulunuyordu. Belki sahabenin tamamı bunu anlamıyordu. Ama Allah aslında Efendimiz'e o zamandan da işaret buyuruyordu. Fetih suresi de aynı şekilde. Bu olaydan 2 sene evvel gelmiş olan Fetih suresi, Hudeybiye anlaşmasını kastediyor ama aynı zamanda Mekke'nin fethini de haber veriyor. İnne fetahne aleke fethan mubine. Sana apaçık bir fetih müjdeledik. Apaçık bir fetih verdik sana. Bu hem Hudeybiye anlaşmasıydı. Hudeybiye anlaşması fetih olarak isimlendiriliyordu. Çünkü Hudeybiye anlaşmasından sonra Mekke fethedilecek. Ve insanların gönülleri fethedilecekti. Hem o kastediliyordu, hem de Beyat-ı Rıdvan, ağacın altında beyat edenlerin beyatı bir fetih olarak isimlendiriliyordu. Sana beyat edenler aslında bir fetih gerçekleştirmişlerdir. Allah Azze ve Celle bunu bir fetih olarak isimlendirdi. Müslümanların kalbini rahatlatmak için Hudeybiye anlaşmasının sonucunun hayırlı olacağını, zannedildiği gibi aleyhimize olmadığını onlara göstermek için İnna fetahna leke fethan mubina demişti Allah. Böylece kalplerini rahatlatıyordu onların. Yakındır zafer deniliyordu. Olaydan, bu Hudeybiye anlaşmasından ve bu surenin gelmesinden 2 sene sonra Mekke fethediliyordu. Allah Azze ve Celle'nin verdiği haber gerçekleşiyordu. Rüyası da gerçekleşiyordu peygamberimizin. Rüyasında da görüyordu. Bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye giriyordu ve herkes için eman verilmişti. Saldırmayanlar öldürülmeyecekler. İkrime gibi, Ebu Cehil'in oğlu İkrime, Abdullah İbni Hatal gibi bazı kimseler hakkında peygamberimiz Kabe'nin örtüsüne bile sarılmış olsalar öldürün demişti. Ve ente hillun bihazel beled. İşte bir manası buydu. Sana bu Mekke helal edilecek. Allah Resulü hadiste buyuruyor ki bu Mekke, Kabe yaratıldığı günden beri haramdır. Benden sonra da haram olacaktır. Hazreti Adem aleyhisselam Kabe'yi bina etmişti. Sonra İbrahim aleyhisselam aynı temeller üzerine bina etmişti. O günden beri Kabe haram idi, orada insan öldürülmezdi. Oranın avı avlanmazdı. Oranın otu koparılmazdı. Ağacı kesilmezdi. orada kaçan kişi kovalanmazdı. Avının peşine düşülmezdi. Haram bölgeydi. Fakat Allah Azze ve Celle ona bir günlüğüne, bir saatliğine, ona o gün orada müsaade etti. Peygamberimiz buyurur ki Allah Azze ve Celle bana bugün bir saatliğine müsaade ettim. Ve ente hillun bihazel beled. Sen bu belette helalsın. Seni daha evvel kanını helal kabul etmişlerdi. Bir o manaya gelir. Bir de aynı zamanda ey Resulüm burası sana günün belli bir günün belli bir saatinde sadece helal edilecek. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbn Hatal ile onun gibi dinden dönmüş olan bir başkasının boynunun vurulmasını emretti. Kabe'nin örtüsüne sarılmıştı. Dinden dönmüştü bu adam. Daha evvel Müslüman olmuştu. Fakat daha sonra dinden dönmüştü. Ve Müslümanların aleyhinde çok şeyler yapmıştı. Efendimiz o Kabe'nin örtüsüne sarılsa bile öldürün demişti. O ve onun gibi birkaç kişi sadece öldürüldü. İkrime gibiler kaçtılar. Daha sonra İkrime tekrar Müslüman olmak üzere geri geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun geldiğini haber aldığı zaman Ebu Cehil'in oğlu İkrime, can düşmanı olan Ebu Cehil'in oğlu, o zamana kadar da İslam'la savaşmış olan İkrime ve bir tek o ve onunla beraber olan birkaç kişi Müslümanlara karşı kılıç kullanmıştı Mekke'de. Efendimiz kimseyi öldürmeyin dediği halde İkrime ile beraber olan birkaç kişi Müslümanlara kılıç kullandılar. Halid bin Velid'in komutasında olan birliklere. Halid bin Velid önce kılıç kullanmak istemedi. Peygamberimizin talimatından dolayı iki tane Müslümanı şehit ettiler. Bunun üzerine Halid onlara hücum emri verdi. 13 tane müşrik o gün orada öldürüldü. Bunun dışında kimse öldürülmedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 27 savaşa katıldı. Seriye'ye, gazveye katıldı. 60 tane seriye gönderdi. Bütün bu gazvelerinde ve seriyelerinde, yani kendisinin katıldığı ve katılmadığı bütün birliklerde, bunların bir kısmı savaşla sonuçlandı, bir kısmında savaş olmadı. Toplam 150 kişi öldü sadece ve sadece. Hazreti Peygamber'in almış olduğu önlemler sayesinde çok insan ölmüyordu. 150 kişi, 27 tane gazve, 60 tane seriye, Peygamber'in katıldığı ve katılmadığı bu kadar savaş. Bunların bir kısmında savaş olmadı ama birlikler gitti ve geri dönüp gelmişlerdi. Bir kısmı böyle oldu. Ama bir kısmı da savaş oldu. Ve bütün bunlarda sadece 150 kişi öldü. Beni Kureyza'nın hainlerinin idam edilişini saymazsanız yani. Onlar hariç 150 kişi öldü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ince hesaplar yapıyor. Ve bu şekilde çok insanın ölmesini engellemek istiyordu. Mekke'ye de gizli faaliyetler yaparak girmesinin sebebi buydu. Mekkeliler ordu hazırlamasınlar. Bu şekilde savaş olmasın istiyordu. İkrime oradan kaçıp gitmişti. Daha sonra tekrar gelecek İkrime. Tekrar gelecek, iman edecek ve Müslümanlarla beraber savaşa katılacak ve savaşta şehit olacaktır İkrime. Efendimiz Kabe'nin örtüsüne sarılmış olsa bile öldürün dediği İkrime kaçmış ve tekrar geri geldiği zaman Peygamberimiz yine rahmet peygamberi olduğunu göstermiş ve şunu söylemişti etrafındakilere: İşte İkrime geliyor, onun yanında babasından bahsetmeyin, Ebu Cehil'den bahsetmeyin, babasını hatırlatmayın ona. Efendimiz İkrime'nin iman edeceğini biliyordu. Onun için geldiği belliydi. Onun yanında babasından bahsetmeyin diyordu. Ölülerden bahsetmek hayatta olanların kalbini kırar. Onlara da bir şey olmuş olmaz. Onun için ölülerden bahsetmeyin dedi. İkrime geliyordu ve Peygamberimiz onu sevinç içinde karşıladı. Halbuki İkrime Mekke'nin fethinde bile Müslümanlara kılıç kullanmıştı. İki Müslümanın şehit edilmesine sebep olmuştu. O ana kadar babasıyla birlikte İslam'a karşı kılıç kullanmış, hiçbir zaman geri kalmamıştı. Onun bile iman etmesinden Peygamberimiz bu kadar memnun oluyordu. Seviliyordu, ayağa kalkıyordu sevincinden. İkrime geliyor diyordu, birisi daha cehennemden kurtulacak. Hazreti Peygamber bu kadar rahmet peygamberiydi. Evet, rahmet peygamberim ama aynı zamanda harp peygamberim. Hazreti Peygamber Müsned-i Ahmet'te geçen bir hadiste öyle buyurur: ben rahmet peygamberiyim ve ben harp peygamberiyim. Peygamberimizin savaşı bile rahmettir. İslam'daki fetihler bir rahmettir. Çünkü o zalim düzenler devrilecek ve geride kalanlar kurtulacak. Zalim sultanlar devrilecek ve insanların İslam'ı anlamasına zemin hazırlanacak. Onlara İslam tebliğ edilebilecek. Bu rahmet değil midir? Efendimizin sadece rahmet peygamberi olduğunu söyleyenler, onun harp peygamberi olduğunu saklayanlar, Allah'tan korksunlar da peygamberin gerçeğini anlatsınlar. İşte peygamber, evet, rahmetiyle muamele eder. Bir kişinin iman etmesi için her türlü yumuşaklığı gösterir, bağışlayıcıdır. İkrime'yi bile bağışlar, Vahşi'yi bile bağışladı. Vahşi'nin de öldürülmesini emretmişti. Ebu Sufyan'ın karısı Hint, Hazreti Hamza'nın ciğerini çıkartıp, Uhud Savaşı'nda ciğerini çıkartıp ağzını alan, çiğneyen kadın. Efendimizin amcasına bu muamele yapan Hint, Efendimiz onu da sonunda bağışladı. Vahşi'yi de bağışladı. Ya Resulallah dediler, Vahşi tevbe ediyor, İman etmek istiyor. Efendimiz onu da bağışladı. Hind'i de bağışladı. İkrime'yi de bağışladı. Abdullah adında bir başkası vardı, onu da bağışladı. Sadece 3-4 kişi kadar onların öldürülmesini emretmişti. Bunlar mürtet idiler. Dinden dönmüşler ve Müslümanlara karşı büyük zulümlerde bulunmuşlardı. Onun için Allah Resulü onları affetmedi. Bu şekilde birkaç kişinin ölmesiyle sadece Mekke fethedilmiş oldu. Allah Resulü Mekke'ye giriyordu. Ordular dört taraftan Mekke'ye akın akın giriyorlardı. Herkes kendi evine sığınmıştı. Kimisi Kabe'ye, kimisi Ebu Sufyan'ın evine sığınmıştı. Ve Allah Resulü Mekke'ye girerken büyük bir kumandan edasıyla değil, rahmet peygamberi mütevazi bir insan olarak giriyordu. Başını devesinin üzerinde o kadar eğmişti ki adeta sakalı devesinin hörgücüne değecek kadar, o kadar başını eğiyordu ki, o kadar eğdi ki görenler sanki suçlu bir insan gibi zannedebilirler. Halbuki o kendisine zulmetmiş olan Mekkelileri hizaya getirmiş ve Mekke'yi fethetmek üzere Mekke'ye giren büyük bir komutandı. Fakat biliyordu, مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı. Öldürdüğün zaman sen öldürmedin, Allah öldürdü. Ey Resulüm, hiçbir şeyi kendinden bilmem. Biliyordu Rabbinin böyle söylediğini. Biliyordu marifetin kendinde olmadığını. Biliyordu zaferin Allah'tan olduğunu. Biliyordu Rabbinin Kabe'sine girerken tevazu içerisinde girmesi gerektiğini. Başını önüne eğmiş, devesinin üzerinde, kılıcı elinde büyük bir fatih gibi değil, başı önünde sanki kabahatlı bir insan gibi, haşa, sanki bu kadar olabilirdi tevazu. Onlara ben size gününüzü gösterdim ya dercesine değil, siz bana böyle böyle yaptınız, ben ise işte şimdi geldim, size ne yapacağımı göreceksiniz dercesine değil. Kabe'ye girerken, Beytullah'a girerken büyük bir tevazu içerisinde giriyordu. Ve Allah Resulü'nün hutbesini görüyoruz daha sonra.
Kabe'ye girmiş, Kabe'yi tavaf etmiş, devesinin üzerinde, Kasva adındaki devesinin üzerinde Kabe'yi 7 kere tavaf ettikten sonra putlara eliyle dokunuyor ve Ce'el hak ve zehekel batıl İsra suresini okuyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hak geldi ve batıl zahil oldu. İnnel batile kâne zehûka, zaten batıl yok olmaya mahkumdur. Bu şekilde okuyarak giriyordu. Dokunuyordu her bir puta, putlar devriliyordu. Kimi önden dokunduğu zaman arkaya devriliyordu. Arkadan dokunduğu zaman ön tarafa doğru devriliyordu. O koca koca putlar. Ve Allah Resulü sonra devesinden inip Kabe'nin içine girmişti. Yanında Osman bin Talha da vardı. Kabe'nin anahtarı ondaydı. Oldu bitti, cahiliye devrinden beri Kabe'nin anahtarı o ailedeydi, o aşiretteydi. Efendimiz onu çağırdı ve onunla beraber Hazreti Ömer'le birlikte Kabe'nin içine girdiler. Geride kalan putları da temizlediler, onları da yıktılar. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çıktı Kabe'den. Herkes heyecan içerisindeydi. Bekliyorlardı. Peygamber ne yapacak? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ey Mekkeliler, benden ne bekliyorsunuz? Dediler ki, sen bizim kerim bir kardeşimizsin. Sen kerim kardeşimizin de oğlusun. Senden cömertlik bekliyoruz. Senden af bekliyoruz. Efendimiz buyurdu ki, bana yaptıklarınızı hatırlıyor musunuz? Bana neler yaptınız? Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorlardı tabii ki. Biz dediler, senden iyilik bekliyoruz. Allah Resulü buyurdu ki, Hazreti Yusuf kardeşlerine ne demişse ben de size onu söylerim. Yusuf, kardeşlere tarafından zindana atılmış olan Yusuf, yıllar sonra kuyuya atılmış olan Yusuf aleyhisselam, yıllarca Mısır'da kralın yanında hizmetçi olarak kalmış, zindanlarda kalmış yıllarca ve sonra tekrar Allah Azze ve Celle kendisini zindandan kurtarmış ve Mısır'a melik olmuş, vezir olmuş idi. Kardeşleri gelmiş, onu tanımamışlar, ondan yiyecek istemişler, yardım istemişlerdi. Efendimiz onları hatırlatıyordu. Yusuf'u tanımamışlar, ondan yardım istemişlerdi. Ne dedi onlara Yusuf? Kardeşinizi hatırlıyor musunuz? Yusuf'a ne yaptığınızı hatırlıyor musunuz demişti. Şaşırdılar kardeşleri. Sen ne biliyorsun? Yusuf'a ne yaptığımızı sen nereden biliyorsun? Sen bir memleketin padişahısın. Sen nereden biliyorsun bizim Yusuf'la olan muamelemizi? Yoksa sen Yusuf musun dediler. Ente Yusuf. Evet dedi, ben Yusuf'um ya. Bu da benim kardeşim Bünyamin. Evet, Allah Azze ve Celle beni o kuyudan kurtardı ve benim bu makama getirdi. Amma la tesribe aleykumul yevm. Bugün size kınama yoktur. Bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlasın. Ben de size hakkımı helal ettim. Bugün size kınama yoktur. Kınanmayacaksınız, cezalandırılmayacaksınız. Şeytan sizi aldatmıştı. Kınanma yok ve bağışlanma var. Efendimiz de onu söylüyordu. Bugün dedi, ben de size Yusuf'un kardeşlerine söylediğini söylerim. Ey milletim, bugün size kınama yok. Kınanmayacak, cezalandırılmayacaksınız. Hepiniz hürsünüz. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem, hepiniz hürsünüz dediği zaman hepsi hayretler içinde kaldılar ve büyük bir sevince boğuldular. O gün akşama kadar hepsi iman etti. Böyle bir rahmeti gördükleri zaman hepsi hayretler içinde kaldılar. Ona ne yaptıklarını çok iyi biliyorlardı ve onun için hayretler içindeydiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onlara hepiniz serbestsiniz dediği zaman yavaş yavaş akşama kadar iman ettiler.
İşte İzaca'a suresinin anlatılanın da bu olduğu bazı rivayetlerde bildirilmiştir. İzaca'a nasrullahi vel feteh. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve ra'eyten nase yedhuluna fi dinillahi hafaca. Ve insanlar Allah'ın dinine, İslam'a fevç fevç, kabile kabile girdiklerini gördüğün zaman, işte o olay gerçekleşiyordu bu o gün orada. Kabile kabile giriyorlardı İslam'a. Fevç fevç, Kur'an'ın dediği gibi, Allah Azze ve Celle'nin ifade ettiği gibi, gerçekten de kabileler halinde İslam'a girdiler. Daha sonrasında da aynı şekilde kabileler halinde İslam'a girme devam etti. Civar kabileler Mekke'yi bekliyorlardı. Mekke ile Medine arasında savaş çıkacağını biliyorlardı. Onu bekliyorlardı civar kabileler. Kim yenerse ondan taraf olacaklardı. Planları oydu. İşte şimdi artık Mekke fethedilmiş ve Mekkeliler de iman etmişlerdi. Bunu duyanlar, görenler artık teker teker iman etmeye başladılar. Bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem güçlendikçe güçlendi. Bütün bunlar sabırla gerçekleşti kıymetli kardeşlerim. Allah Resulü Mekke'de sabretti. Sahabesi de sabretti. Sabredenlere Allah azze ve celle bu şekilde mükafatlandırdı. Sabrettiler, itaat ettiler, fedakarlık gösterdiler. Mallarını bıraktılar, ailelerini bıraktılar, hicret ettiler. Vatanlarını bıraktılar ve hicret edenlere Allah Azze ve Celle bu şekilde güçlendirdi, güçlendirdi, güçlendirdi ve sonunda fethi nasip etti onlara. Efendimiz Kabe'nin anahtarını kime verecekti? Herkes onu bekliyordu. Hazreti Abbas Zemzem'in sahibi olan Abdülmuttalib'in çocuğu olarak Kabe'ye gelen hacılara su dağıtma görevi, o şeref Abbas'a ait idi. Abdülmuttalib'in çocukları içerisinde o kalmıştı. O yüzden o şeref onundu. Abbas Kabe'nin anahtarının da kendine verilmesini istedi. Efendimiz hayır dedi. Bugün dedi ahde vefa günüdür. Herkesin hakkını verme günüdür. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah size emanetleri ehil olanlara vermenizi emreder buyuruyor. Ben de emaneti ehil olan kimseye vereceğim buyurdu. Osman bin Talha'yı çağırın dedi. O da kendi aşiretinin büyüğü olarak Kabe'nin anahtarı onda bulunuyordu. Efendimiz tuttu, gün ahde vefa günündür dedi. Ey Osman, Kabe'nin anahtarı oldu bitti senin ailenin elindeydi. Yine senin ailende kalsın, al dedi. Ve sonra ona bir şey daha söyledi. Ey Osman dedi, hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun aramızda bir şey geçmişti, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum ya Resulallah dedi. Hatırlıyor musun? Sana bir şey söylemiştim zamanında. O şey şimdi gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi? Hatırlıyorum ya Resulallah dedi. Sen Allah'ın Resulüsün, senin dediğin gibi gerçekleşti. Efendimiz'in kastettiği şuydu. Mekke'deyken Peygamberimiz Kabe'yi tavaf etmek istemişti bir gün. Bu Osman bin Talha müsaade etmemişti. Kabe'nin anahtarı elinde olduğu için müsaade etmiyordu. Ve Efendimiz'e çok kötü muamele etmişti. O zaman Peygamberimiz ona şunu söylemişti. Ey Osman dedi. Bir zaman gelecek ve bu anahtarı Allah bana verecek. Ve ben de bu anahtarı istediğim kimseye vereceğim. Sen o günleri göreceksin. Bir zaman gelecek bu anahtarı Allah benim elime verecek. Ve ben de onu istediğim kimseye vereceğim. O günü göreceksin. O zaman Osman demişti ki, senin bu dediğin gerçekleşecek olursa Kureyş zaten bitmiş demektir. Kureyş helak olmuş demektir. Yani Mekkeliler. Efendimiz dedi ki tam aksine, sen zannettiğin gibi değil. Aksine o gün Kureyş şeref bulacak. O gün Kureyş gerçekten şerefine kavuşacak. Şirkten kurtulacak ve yeryüzünde kuvvetlenecek. Efendimizin dediği gerçekleşmedi mi? Gerçekleşmedi mi? Hakikaten de o gün Kureyş şeref bulmadı mı? Efendimizin dediği gerçekleşmedi mi? Kabe'nin anahtarını almadı mı? Sonra istediği kimseye de vermedi mi? Evet ya Resulallah, sen Allah'a Resulüsün diyordu Osman. Anladım ya Resulallah. Zamanında anlayamamışız, bizi affet ya Resulallah. Allah Resulü onlara daha evvel çok şeyler söylemişti. Ey amca demişti Ebu Talib'e, ben bunları öyle bir davaya davet ediyorum ki, öyle bir kelimeye çağırıyorum ki, onu söylerlerse bütün Araplar onlara boyun eğecek, Arap olmayanlar da onlara boyun eğecek. Ben onları böyle bir kelimeye davet ediyorum, anlamıyorlar. Nedir o kelime dediler? Ebu Cehiller o zaman Mekke'deyken peygamberimiz, İslam'ın ilk yıllarında, nedir o kelime? Nedir o kelime dediler? Söyle söyleyelim, madem ki bütün dünya bize boyun eğecekmiş, söyle söyleyelim. Efendimiz dedi ki la ilahe illallah diyeceksiniz. La ilahe illallah diyeceksiniz. Bu bir kelimeden ibaret değil. Bu bir hayat nizamı. Bu hayat nizamına göre davrandığınız zaman ailenizi Allah hükmedecek, mahallenizi Allah hükmedecek, devletinizi Allah hükmedecek. Allah'ın dediği gibi bir devlet olacaksınız, böyle bir medeniyet olacaksınız. O zaman bu medeniyet güçlenecek, güçlenecek, güçlenecek ve bütün dünya size boyun eğecek. Anlıyorlardı. Bu bir kelime değil. Bu bir hayat nizamı, anlıyorlardı. Dediler ki bunu söyleyemeyiz. Biz bütün putları bırakıp da tek bir ilaha tapamayız. Evet, Allah'a kabul ediyorlardı. Hatırlayın, peygamberimizin babasının adı bile Abdullah değil mi? Putperest olan Abdülmuttalip çocuğuna Abdullah ismini koymuştu. Ebu Cehiller bile konuşurken vallahi diye konuşuyorlardı. Bunlar neyi gösteriyor? Mekke'nin müşrikleri Allah'ı inkar etmiyorlardı. Onlar Allah Azze ve Celle'nin peygamber gönderdiğini, kitap gönderdiğini, ahirette hesap soracağını inkar ediyorlar. Özgür olmak istiyorlardı. Kitap gönderdiyse, peygamber gönderdiyse, demek ki Allah onlara karışan bir Allah'tır. Kanun koyan bir Allah'tı. Onu anlıyorlardı. O yüzden peygamberi kabul etmiyorlar, kitabı kabul etmiyorlardı. Ahirette hesap vermeyi kabul etmiyorlardı. Özgür olmak istiyorlardı çünkü. Bunlara Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, gelin Allah'tan başka ilah yoktur deyin buyuruyordu. Allah'ın varlığını kabul edin demedi hiçbir zaman. Hiçbir zaman Allah vardır demedi peygamber. Allah'tan başka ilah yoktur dedi. İşte onlara daha evvelden de peygamberimiz haber etmişti. Gelin la ilahe illallah deyin, dünya size boyun eğsin. Anladılar, bu bir kelime değil. Anladılar, bu hayatın değişmesi demek. Anladılar, bu bir nizam. Anladılar, bu devletin tamamen değişmesi demek. Bu bir hayat nizamı demek. Anlıyorlardı. Allah'ın ilah olmasının, tek ilah olmasının manasını anlıyorlardı. Artık kanunlarını Allah'tan alacaklardı. İnsanlardan değil, anlıyorlardı. O yüzden kabul etmiyorlardı. Ve bu şekilde kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem fethi bu şekilde gerçekleştirmiş ve onların hepsini serbest bırakmış. Onlara iki hutbe vermiş. Orada 15 gün kalmış ve onları orada 15 gün boyunca eğitmeye çalışmış ve 15 gün sonra tekrar Medine'ye dönmüştü. Fakat Medine'ye dönmeden evvel Ensar kendi aralarında konuşuyorlardı. Acaba Resulullah Mekke'yi fethetti. Acaba burada kalır mı? Yoksa tekrar geri döner mi acaba bizimle beraber Medine'ye? Mekke'sine kavuştu. Kabe'sine kavuştu. Mekke fethedildi. Acaba Resulullah bizi bırakır mı? Efendimiz onların böyle kendi aralarında bir şeyler konuştuklarını gördüğü zaman, ne konuşuyorsunuz dedi kendi aranızda. Bir şey yok ya Resulallah dediler. Önemli bir şey değil dediler. Peygamberimizi üzmek istemediler. Efendimiz tekrar sordu. Önemli bir şey değil ya Resulallah dediler. Efendimiz tekrar sordu. Önemli bir şey değil ya Resulallah dediler. Bunun üzerine Allah Cebrail'i gönderdi ve peygamberimize onların konuşmalarını haber etti. Cebrail geldi dedi ki senin ensarın böyle konuşuyor. Senin yeniden Medine'ye dönüp dönmeyeceğini konuşuyorlar. Efendimiz gitti onların yanına. Dedi ki vallahi sizin yaşam yeriniz benim hayatımın geçeceği yer. Sizin mezarlığınız benim mezarım. Sizden ayrılmayacağım, korkmayın. Sizi bırakmayacağım, korkmayın. Hatırlayın Akabe beyatinde de bunu sormuşlardı. Onu kastediyorlar aslında. Efendimiz'i Medine'ye davet ederlerken, Efendimiz daha Mekke'deyken yani, daha hicret etmeden evvel, ikinci Akabe beyatında böyle sormuşlardı. Ya Resulallah dediler, ileride Rabbin seni güçlendirirse, tekrardan güçlenirsen, Mekke'yi fethedersen, Mekke'ye döner gelir misin? Bizi yalnız bırakır mısın? Efendimiz hayır demişti onlara. Sizi yalnız bırakmayacağım. Sizin mezarlığınız benim mezarım olacak. Sizinle yaşayacağım, sizinle öleceğim. Söz veriyorum. İşte Allah Resulü sözünün eriydi. Ensar şüpheye düşmüşlerdi ama Resulullah'a Allah bildirmiş. Ve bu şekilde Allah Resulü onları rahatlatmıştı. Mekke'nin fethi sırasında başka mucizeler de gerçekleşmişti. Ebu Sufyan iman etmişti güya ama henüz daha hakkıyla iman etmemişti. Kalbinde bir takım vesveseler vardı. Bir ara düşünüyordu böyle. Şu adama karşı bir ordu hazırlasam acaba galip gelebilir miyim gibi. Yani o anda henüz daha hakkıyla iman etmemişti. Bir bakıma münafıklık gibi bir şeydi. Şu adama karşı bir ordu hazırlasam acaba yeniden galip gelebilir miyiz? Efendimiz dedi ki ya Ebu Sufyan ne düşünüyorsun? Söylemedi tabi. Efendimiz dedi ki öyle bir şey yapacak olursan Allah seni rezil eder. Ebu Sufyan hayretler içinde kaldı. Ebu Sufyan şaşırdı. Kalbinden geçeni bildi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir şey yapacak olursan vallahi Allah seni rezil eder. Hakir eder seni. Rezil rüsva eder. O zaman Ebu Sufyan dedi ki vallahi sen Resulullah'sın. Vallahi sen Resulullah'sın. İmanı sağlamlaştı. İki tane arkadaşı vardı. Onlar da böyle konuştular ki onun yanında bir gün. Efendimiz daha Mekke'deyken konuştular. Efendimiz Kabe'nin damına çıkarmış Bilal Habeşi ezan okutuyordu. Onu görenler bir Attab bin Esid dedi ki babam iyi ki ölmüş. Şu siyah kölenin çıkıp da şurada ezan okuduğunu görmedi hiç olmasa. Bugünleri görmediği için babam mutludur. Babam şanslıdır dedi. Babam bugünleri görmeden evvel öldüğü için Kabe'nin damında bir siyah zenci olacak şey mi? Muhammed başka birini bulamadı da bunu mu buldu? Böyle konuşuyorlardı kendi aralarında. Ebu Sufyan da onların yanındaydı. Dedi ki vallahi ben sizin dediğiniz gibi demem. Sizin konuştuğunuz gibi konuşmam. Vallahi dedi şu toprak bile götürüp Muhammed'e haber eder. Şu siz dedi Muhammed'i bilmiyorsunuz. Şu bastığınız topraklar gidip Muhammed'e söyler dedi. Ondan korkarım dedi. Efendimiz çıktı geldi o sırada. Allah Azze ve Celle onların imana kavuşmasını istiyordu. Dedi ki ne konuşuyorsunuz kendi aranızda? Bir şey değil dediler. Bir şey değil dediler. Allah Resulü buyurdu ki, hayır dedi, siz şöyle şöyle konuştunuz öyle değil mi? Böyle böyle konuştuğunuzu Allah bana bildirdi. Bunun üzerine Attab bile dedi ki, vallahi sen Allah'a Resulüsün. İman etti. O anda gerçekten iman etti. Kalbimizden geçeni peygamber olmasaydın bilemezdin. Aramızda konuşuyorduk. Bunu sen duymadın, bunu bilemezdin. Hakikaten sen Resulullah'sın. Efendimiz de ona dedi ki, sen de Mekke'nin valisisin. Seni Mekke'nin valisi tayin ettim. Aslında normal bir lider için düşünecek olursanız bu yanlış bir karar olarak görülebilir. Normal bir lider için bu yanlış bir karar olabilir. Çünkü nasıl olur böyle bir şey? Daha yeni iman etmiş olan bir insana Mekke'nin valiliğini vermek nasıl olabilir? Biraz evvel böyle konuşan bir insanı Mekke'nin valisi yapmak nasıl olabilir? Bu normal bir lider için doğru olamaz. Fakat Resulullah için doğru. Çünkü Allah Azze ve Celle Resulüne bildiriyor. Kim Mekke'de vali olabilir? Kim işin hakkını verebilir? Ve o kişi gerçekten de samimi olarak iman etti mi etmedi mi? Ondan sonra ne yapacak? Gelecek yıllarda nasıl muamele edecek? Allah Azze ve Celle Resulüne bildiriyordu. İşte onun için o karar peygamberimiz için doğru. Peygamber için doğru ama bir başkası böyle bir karar verse, daha 5 dakika evvel iman etmiş olan birisini oraya vali tayin etse bu karar doğru görülemez. Çünkü büyük ihtimalle çürük bir insan olacaktır o insan. Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler varken yanında peygamberimizin onlardan birisini, 5 dakika evvel iman etmiş olan birisini Mekke'ye vali yapması, bu bir siyaset idi aynı zamanda. Bu bir siyaset de aynı zamanda. Allah Resulü onların içinden birini onlara vali yapıyordu. Ve orada asker bırakmadı. Orada asker bırakmadı Resulullah. Ve hepsini topladı ve tekrar Medine'ye geri döndü. Mekke'de kaldığı 15 gün içerisinde bir hadise oldu. Bütün insanlara örnek olsun diye Allah Azze ve Celle böyle olaylar yarattı. Eşraftan olan bir kadın hırsızlık yapmıştı. Peygamberimize getirdiler. Ya Resulallah dediler, bu kadın zengin olduğu halde hırsızlık yaptı. Efendimiz elinin kesilmesini emretti. Onun akrabaları yalvardı yakardılar. Araya bazı kimseleri koymak istediler. Üsame'yi araya koydular. Efendimiz Üsame'yi çok severdi. Zeyd'in oğlu Üsame. Çok severdi onu. Babasını da çok severdi Allah Resulü. Şehit olan Zeyd. Ve Üsame'yi gönderdiler. Üsame geldi dedi. Dedi ki, ya Resulallah, bu kadın eşraftandır. Bu kadın zengin bir ailenin çocuğudur. Bu kadını bağışlasan olmaz mı ya Resulallah? Efendimiz dedi ki, ey Üsame, sen neden bahsediyorsun? Allah Azze ve Celle'nin hükmünü kaldırmamı mı istiyorsun? Allah'ın hükmüne göre hükmetmeyelim, onu mu istiyorsun? Vallahi kızım Fatıma olsa bile elini keserdim dedi. Bu hareketi yapan kızım Fatıma olsaydı, o kadının adı da Fatıma'ydı. Bu Fatıma değil, benim kızım Fatıma olsa gene elini keserdim. Ve sonra çıktı insanlara bir konuşma yaptı. Dedi ki, ey insanlar, sizden evvelki milletlerin helak edilmesinin bir sebebi işte buydu. Zenginler bir suç işlediği zaman görmezden gelirler, affederlerdi. Fakirleri bir suç işlediği zaman ona ceza verirlerdi. Allah Azze ve Celle böyle olan milletleri helak eder. Benden böyle şeyler istememelisiniz buyurdu. Başka bazı rivayetlerde böyle olaylar olduğu zaman kendi aranızda affedebilirsiniz. Ama ben hakimim, bana getirirseniz ben affedemem buyurur. Ben hakim olarak affedemem. Ben Allah'ın kanununu tatbik etmek zorundayım. Ve ama siz kendi aranızda birbirinizi bağışlayabilirsiniz. Bana hiç meseleyi getirmeyebilirsiniz. Ama bana geldikten sonra kızım Fatıma olsa elini keserim buyurdu. Allah Resulü Mekke'deyken şöyle bir hadise daha gerçekleşti. Dinin özünü anlatan bir olay, Efendimizin davasını anlatan bir olay, neden bu kadar mücadele, sebebini anlatan bir olay. Allah Resulü Mekke'yi fethedince oradan kaçan Adi bin Hatem adında bir Hristiyan, kız kardeşi esir alınmıştı. Peygamberimiz daha sonra kız kardeşine de müsaade etti. Birkaç hafta kadar Peygamberimizin yanında kaldı kadın. Yani Müslümanların içinde kaldı. Müslümanları görsün diye. Müslümanların aleyhinde olan lafların yalan olduğunu anlaması için Peygamberimiz kadını hemen serbest bırakmadı. Bir müddet yanında bıraktı. Kadın Müslümanları tanıdı. İslam'ı seçti. Ve söylenenlerin yalan olduğunu anladı. Sonra Efendimiz ona müsaade etti. Kadın gitti erkek kardeşi Adi bin Hatem'in yanına. Gel sen de Müslüman ol dedim. Bize söylenenler doğru değilmiş. Yalanmış. Ben Müslümanları tanıdım. Bizim bildiğimiz gibi değil dedi. Bunun üzerine Adi bin Hatem erkek kardeşi çıktı ve Mekke'ye geldi. Peygamberimizle görüşecek. Kafasına yatarsa İslam'a girecek, yatmazsa geri gidecek. Allah Resulü o sırada insanlara bir konuşma yapıyordu. Ve Tevbe suresinin 31. ayetini okuyordu onlara. O Yahudi ve Hristiyanlar Allah'ı bırakıp alimlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı Allah'tan başka Rab edindiler. Halbuki onlar da tek olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Bu ayeti okurken içeriye girdi Adi bin Hatem. Boynunda hala haç vardı. Hemen itiraz etti. Dedi ki ya Muhammed, neden Kur'an böyle buyuruyor? Neden Allah Azze ve Celle böyle söylüyor? Biz Yahudi ve Hristiyanlar alimlerimize secde etmiyorduk ki, reislerimize, başımızdakilere secde etmiyorduk ki, neden Allah onlara ibadet ediyorlardı demek istiyor? Biz onlara secde mi ettik ki sanki onlara ibadet etmiş olalım? Onları Rableştirmiş olalım. Biz onları Rabbimiz olarak görmüyorduk ki, onlara secde etmiyorduk ki. Efendimiz buyurdu ki, o başınızdakiler, reisleriniz, alimleriniz, size Allah'ın helallerini haram etmediler mi? Haramları da helal etmediler mi? Siz de onların helal dediğine helal, haram dediğine haram demediniz mi? Evet dedi Adi bin Hatem. Evet, onlar Allah'ın helalini haram etti, haramı da helal etti. Biz de evet dedik, kabul ettik. Ama biz onlara secde etmedik. Efendimiz buyurdu ki, onların helal dediğine helal, haram dediğine haram demeniz onlara ibadetin ta kendisidir. Siz onlara itaat etmekle onlara ibadet etmiş oldunuz. Helalin haram edilmesi demek ne demek? Hiç kimse helale haram demez. Harama da helal demez. O halde burada ne kastediliyor? Helal demek serbest olan demek. Haram demek yasak olan demek. Dolayısıyla helal olan, yani serbest olan bir şeyi birisi kalkıp da yasaklayacak olursa o demiş oluyor ki Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmaz, benim dediğim olur. O helal kılmış olsa da ben yasaklıyorum. Bu ben sizin Rabbinizim demektir. Ve siz bana itaat edeceksiniz demektir. Allah ne demişse önemli değil demektir. Ve haramın da helal edilmesi nasıl olur? Haramın helali yasak olan bir şeyin serbest bırakılmasıyla olur. İçki gibi, kumar gibi, faiz gibi, açık saçıklık gibi bir takım haramların serbest bırakılması o haramın helal edilmesidir. İsterse bunu yapanlar haramı helal ediyorum demesin. İsterse helali haram ediyorum da demesin. Fiilen yapmış olduğu şey budur. Belki bunu sözlü olarak ifade etmez. Belki ben böyle hükmediyorum demez. Fakat yapmış olduğu şey fiilen bundan ibarettir. İşte Allah Resulü onlara dinini öğretti. Tevhidin en temel mesajını öğretti. Demek istedi ki birileri Allah'ın yasakladığı şeyi serbest bırakırsa veya emrettiği şeyi yasaklarsa, siz de bunlara itaat ederseniz onlar Rabbiniz kabul etmiş olursunuz. Onlara kulluk yapmış olursunuz. Yaptığınız itaat onlara ibadet yerine geçer.
Allah Resulü ayeti bu şekilde tefsir etti. Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bu şekilde Resulüne Mekke'yi fethi nasip etti. Bu olaylar Efendimiz Mekke'deyken gerçekleşti. Ve onlara dinin temel mesajlarını öğretti. Onlardan beyat aldı. Daha düne kadar peygamberle savaşan insanlar peygambere gelip beyat ediyorlardı. Kadınlar da beyat ediyordu erkekler de. Erkeklerden beyat alırken Allah Resulü Allah'a şirk koşmamak, zina etmemek, hırsızlık yapmamak gibi bir takım hükümler üzerine beyat aldığı gibi aynı zamanda onlardan cihat üzerine beyat alıyordu. Cihat edeceksiniz ve itaat edeceksiniz diyordu, kabul ediyorlardı. Kadınlardan beyat alırken ise çocuklarını öldürmeme, zina etmeme, hırsızlık yapmama, Allah'a şirk koşmama gibi bir takım hükümler üzerine beyat alıyordu. Herkes Allah Resulü'ne bu şekilde beyat etti. Ve Hazreti Peygamber büyük bir mutluluk içerisinde girdiği Mekke'den bu şekilde çıktı ve tekrar Medine'sine döndü. Hatırlayın, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Muhammed, o da aynı şekilde muamele etmişti. Hazreti Peygamber'in ümmeti olduğunu ispat etti. İstanbul'u fethettiği zaman atının üzerinde İstanbul'a tevazu içerisinde girerken her şeyi Allah'ın elinde olduğunu bilen bir insan olarak girerken, zaferin Allah'tan olduğunu bilerek girerken bütün Hristiyanlar, İstanbul halkı secdeye kapanmıştı önünde. Sultan Muhammed onlara şöyle seslendi: ayağa kalkın, ayağa kalkın. Biz size diyoruz ki, ben Sultan Muhammed hepinize diyorum ki dininizde serbestsiniz, özgürsünüz. Hepiniz istediğiniz gibi yaşamakta serbestsiniz. Biz sizleri kendimize secde ettirmek için buraya gelmedik ki. Müslümanlar ne zaman böyle bir şey için gittiler bir yere? Efendimizin ümmeti olduğunu ispat ediyordu. Ayağa kalkın diyordu Sultan Fatih. Ayağa kalkın. Biz sizi böyle yere kapanasınız diye buraya gelmedik. Burayı fethetmemizin sebebi sizin başınızdaki o diktatörleri devirmek ve sonra sizi serbest bırakmak. Siz bize secde edecek olursanız, önümüzde iki büklüm olacak olursanız bizim o zaman diğerlerinden ne farkımız kalır? Bunu söylemek istiyordu onlara. Ve bu şekilde Sultan Fatih de aynı tavrı göstermişti İstanbul'un fethinde. Kıymetli kardeşlerim, bugün de fetihler gerçekleştirecek olan bir nesil lazım. Bu fetih nasıl gerçekleştiyse aynı şekilde o nesil nasıl bir nesil ise o nesli meydana getirmedikten sonra bugün dünyada fetihler gerçekleştirmek mümkün değil. Peygamberimiz bu fethi gerçekleştirirken insanları la ilahe illallah'a davet etmiş ve dininden zerre kadar da taviz vermemişti. Kendisiyle anlaşma yapmaya çalışmışlardı, anlaşmamıştı. Allah'a güvenmişti. Üstün olduğunu biliyordu. Dininden zerre kadar taviz vermese de Allah Azze ve Celle'nin kendini galip getireceğini biliyordu. Herkesin alay ettiği zaman da o Rabbine güveniyordu. Hiçbir zaman taviz vermedi. Öyle bir nesil işte Mekke'yi fethetti daha sonra. Böyle bir nesle Allah Azze ve Celle fetihler nasip etti, zafer nasip etti.
taviz vererek bir yere gelenler hiçbir zaman fetihler gerçekleştiremezler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ta Hendek Savaşı'ndayken bile müjdeler veriyordu ashabına. Müjde veriyordu. Hendek kazıyorlardı Müslümanlar. Büyük bir kaya çıkmıştı karşılarına. Kayayı kıramıyorlardı. Peygamberimiz haber ettiler. Geldi, eline baltayı aldı. Allahu Ekber dedi. Bismillah dedi ve vurdu. Kayanın üçte biri kırıldı. Büyük bir ışık fışkırdı. Sonra bir tane daha vurdu. Aynı olay bir daha gerçekleşti. Ateş fışkırdı. Efendimiz Allahu Ekber dedi. Sonra tekrar vurdu. Ve tekrar ışık çıktı. Efendimiz yine Allahu Ekber dedi. Ve sonra buyurdu ki, birincisini vurduğum zaman Allah Azze ve Celle bana İran'ın, Kisra'nın sarayını gösterdi. Müjdeler olsun size, İran'ı da fethedeceksiniz. İkinciyi vurduğum zaman Allah bana Bizans'ın saraylarını gösterdi. Müjdeler olsun size, Bizans'ı da fethedeceksiniz. Sonra üçüncüyü vurduğum zaman Allah Azze ve Celle bana Habeşistan'ı gösterdi. Habeşistan saraylarını, bir rivayette Yemen. Müjdeler olsun size, orayı da fethedeceksiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları bu şekilde müjdelediği zaman onlar, müminler sevinirlerken münafıklar kendi aralarında şöyle konuştular. Şunlara bakın hele. Korkularından hendek kazıyorlar. Karşılarındaki daha Mekkeliler bile yenemiyorlar. Mekkelinin 10 bin kişilik kuvvetine karşı koyacak kuvvetleri yok. Araya hendek yapıyorlar. Şimdi kalkmışlar bu durumdayken İran'dan, Bizans'tan, Yemen'den bahsediyorlar. Bu üç devlet o zamanın süper güçleri. Münafıklar böyle zamanda ortaya çıkar. İnanmıyorlardı. Hepsi gerçekleşmedi mi? İran fethedilmedi mi? Mısır fethedilmedi mi? Bizans fethedilmedi mi? Yemen, Habeşistan fethedilmedi mi? Resulullah mıymış, değil miymiş? Efendimizin verdiği haberler hepsi birer birer çıktı. Kıymetli kardeşlerim, bunlar Rabbani bir hareket metodu izlemekle gerçekleşti. Allah Resulü hiçbir zaman dininden taviz vermedi. Hiçbir zaman onlara hücum da etmedi. Mekke'de sabrı tavsiye etti. Ashabı sabretti. Kafire itaat etmedi ama sabrettiler. Hücum da etmediler. Bu şekilde peygambere itaat ile 13 sene zulüm altında inlediler ama yine de peygambere itaatten çıkmadılar. Hazreti Peygamber onları Kur'an'la eğitti. Kısım kısım geliyordu Kur'an-ı Kerim. 23 yılda tamamlandı. Peygamberimiz onları her gün birkaç ayet geliyordu. Onları Allah Azze ve Celle bu şekilde eğitmek istiyordu. Kafirler itiraz ediyorlardı. Eğer bu kitap Allah'tan geliyorsa o zaman neden toptan gelmiyor diyorlardı. Neden Allah toptan indirmiyor? Alay ediyorlardı. Yani bunu sen yazıyorsun demek istiyorlardı. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin muradı bir nesil meydana getirmekti. Bu bir kitabı toptan indirmekle mümkün değil. Eğitim yavaş yavaş olur. Allah Azze ve Celle o yüzden kısım kısım indiriyordu ayetlerini. Anlamak istemiyorlardı. Allah bir nesil meydana getiriyordu. Fetihler gerçekleştirecek olan bir nesil. Ve bu nesil yarın fetihler gerçekleştirdiği zaman firavunlaşmayacak, karunlaşmayacak, nemrutlaşmayacak. Madem ki biz kazandık, artık hükümranlık bizdedir, istediğimiz gibi yapabiliriz demeyecek. Kul olduklarını unutmayacaklar. Hazreti Ömer halifeliği sırasında 40 tane yamalıklı elbise giyiyordu. Bu ne demek? Bunlar Mekke'deki eğitimin sonuçları. Allah Azze ve Celle onları öyle bir eğitmişti ki onlar yarın her birisi bir yerin komutanı olsa bile, kimisi halife oldu daha sonra, kimisi ordu komutanı oldu, kimisi memleketin valisi oldu ama hayatları hiçbir zaman değişmedi. Yine yamalıklı elbise giymeye devam ettiler. Yine hasırın üzerinde uyumaya devam ettiler. Yine günlerce aç kaldıkları oldu. Hazreti Ayşe anlatır. Bizim evimizde 2 ay geçerdi de ocak yanmazdı. Hazreti Peygamber, Mekke'nin fatihi, Hayber'in fatihi, bütün Arabistan yarımadası birkaç sene içerisinde fethedildi. Kıymetli kardeşlerim, Yahudiler oradan sürüldü, uzaklaştırıldı. Hayber fethedildi, Taif fethedildi, Mekke fethedildi. Bütün Arabistan yarımadası, uzaklardaki bütün kabileler hepsi fethedildi. Birkaç sene içerisinde, 3-4 sene içerisinde 6-7 tane Türkiye büyüklüğünde Arabistan yarımadası fethedildi. Bu neyin sayesinde? Sağlam bir eğitim ve sağlam bir hareket metodu. Ebu Bekirler Ebu Bekir yapan, peygamberin izlediği hareket metoduydu. Ömer'i Ömer yapan buydu. Eğer Hazreti Peygamber taviz verseydi, boynunu bükseydi, o zaman ne Ebu Bekir Ebu Bekir olurdu, ne Ömer Ömer olurdu. Eğer Hazreti Peygamber onlara bu izzeti, bu şerefi kazandırmasaydı, onlar yeryüzünde fetihler gerçekleştiremezlerdi. Fetih gerçekleştirecek olan nesiller, izzetli, şerefli, taviz vermeyen, boynunu bükmeyen, dimdik duran nesiller olabilir. Boynunu bükenler, fetihler gerçekleştiremezler. O yüzden Kur'an peygambere seslenir. Kalem suresinde der ki, وَدُّوا لَوْ تُدْهِنْ فَيُدْهِنُونَ. İstediler ki yumuşak olasın, onlar da sana karşı yumuşak olacaklar. Allah bunu reddeder, bunu yapma. فَلَا تُطِهِ الْمُكَذِّبِينَ. İtaat etme o kafirlere. İtaat etme o kafirlere. Allah Azze ve Celle peygamberini bu şekilde yönlendirdi. Efendimiz bu hareketi idare ederken yoldaki işaretler Allah'ın koyduğu işaretlerdi. Allah diyordu şuradan gideceksin, buradan gitmeyeceksin. Allah Azze ve Celle diyordu şu yol yasak sana, kafire itaat etmeyeceksin, hücum da etmeyeceksin, şöyle davranacaksın, böyle davranacaksın. Bu metodu izledi peygamberimiz ve sonunda bütün dünyaya meydan okuyabilecek bir kuvvete erişti. Kıymetli kardeşlerim, bugün fetih gerçekleştirmek isteyenler fetih nesli meydana getirmek zorundadır. Hazreti Peygamber'in takip ettiği metodu izlemek zorundadır. O metodu takip etmeden fetihler gerçekleştirmek mümkün değil. Fetih suresinde Allah Azze ve Celle buyurur. Muhammedur Resulullah ve lezine ma'ahu eşiddâhu alel kufâr ruhamâ'u beynehum. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar kafire karşı şiddetli, kendi aralarında merhametlidirler. Terâhum rükkân succede. Onları rükû halinde, secde halinde görürsün. Rükû ederler, secde ederler. Yebtâgûne fadlen min Allah'ım. Allah'tan lütuf isterler. Allah'ın lütfunu isterler. Onlar böyle kimselerdir. Kafire karşı şiddetli, onun karşısında boynunu bükmez. Kendi aralarında ise merhametli ve yumuşak. Simahum fi vucuhihim min eser sucud. Sen onları yüzlerinden tanırsın. Secdenin izlerinden tanırsın. Onlar secde ederler, rükû ederler. Onları sen yüzlerindeki secde izlerinden tanırsın. Böyle bir nesil meydana getirmeden fetihler gerçekleştirmek mümkün değil. Kıymetli kardeşlerim, bugün fetih, bugünün fethini gerçekleştirmek isteyenler, bugün yeryüzünde Batı medeniyetinin insanlığa zarar veren, insanların huzurunu alıp götüren, öldüren şu medeniyeti yıkıp onun yerine İslam medeniyeti kurmak isteyenler, fetihler gerçekleştirmek isteyenler, bir kere öncelikle Batı medeniyetini reddetmek ve Batı medeniyetin içinde yer almamak zorundadırlar. Peygamberin ümmeti olanlar bunu yapmak zorunda. Hazreti Peygamber hiçbir zaman o medeniyetin içinde yer almak istemedim. Onların medeniyetini başından beri reddettim. Hiçbir teklifi kabul etmedi. Uzlaşmadı. Allah Resulü bir taraftan ıslahat çalışmalar yaparken bir taraftan da inkılabi bir hareket meydana getirdi. Sadece ıslahat çalışmalarıyla bir yere varmak mümkün değildi. Onun için Peygamberimiz bir taraftan ıslah çalışmalar yapar, gönülleri fethederken diğer taraftan da inkılabi bir nesil meydana getiriyordu. Hiçbir zaman onlarla uzlaşmıyordu. Bugün Batı medeniyetini yıkmak ve yerine İslam medeniyetini kurmak zorunda olanlar, biz ümmet-i Muhammediz diyenler, senin peygamberin Batı medeniyeti içinde yer almadı, sen de alamazsın. Medeniyetler ittifakı diyenler, medeniyetlerin ittifakı tarihin hangi döneminde olmuş ki bugün olsun? Medeniyetler ittifak edemez. Medeniyetlerin arasındaki fark büyüktür. Medeniyetlerin arasındaki fark gerçektir. Suni değildir. Tevhid medeniyetiyle teslis medeniyetinin arasını bulamazsınız. İslam medeniyetini tevhid meydana getirir. İslam medeniyetinde sadece Allah'ın dediği olur. Diğer medeniyetlerde ise insanların dediği olur. Bunun ortasını bulamazsınız. Medeniyetler var olduğu müddetçe çatışma var olacaktır. Bir medeniyet olmalı. İki medeniyet olursa çatışma kaçınılmazdır. Bir medeniyet olmalı. O medeniyet Allah'ın medeniyeti olabilir ancak. Çünkü Amerika bir medeniyet kursa biz karşı geliriz. Biz bir medeniyet kursak onlar karşı gelir. Almanya bir medeniyet kursa bir başkası karşı gelir. Dolayısıyla öyle bir medeniyet kurmalı ki ona kimse karşı gelememeli. İşte o Allah'tır. Sadece Allah'ın kurduğu medeniyete kimse karşı gelemez. Sadece kimse Allah'a itiraz edemez. Hiç kimse Allah'a itiraz edemez ve ben senin kadar bilirim ya Rabbi diyemez. Çünkü o yaratandır, biz ise yaratılan. Ama diğerleri birbirine itiraz edebilir. Eğer bugün kıymetli kardeşlerim, Mekke'nin fethedildiği ayın içerisindeyiz aşağı yukarı. 21 Ramazan'da fethedilmişti Mekke. Efendimiz oruçlu olarak Medine'den çıkmış ve orucunu bozmuş ve o şekilde Mekke'yi fethetmişti. 14 Aralık 629'a denk geliyordu Mekke'ye girdiği tarih. Biz de Aralık ayından daha yeni çıktık. Ocağın başındayız. Bazı görüşlere göre 1 Ocak'ta fetih gerçekleşti. Bazı başka hesaplamalara göre 8'inde 10'unda. Her neyse sonuçta miladi olarak bakarsak bu bir ayın içerisinde gerçekleşti. Şu günlerde Hazreti Peygamber'in bu fethi nasıl gerçekleştirdiğini iyi düşünmek ve nasıl bir nesil meydana getirdiğini iyi düşünmek zorundayız. Efendimizin yaptığını yapmadan, bugün Batı medeniyetinin insanlara zulmeden, insanların ahlakını bozan, dinini bozan, yeryüzünün haksız savaşlara sebep olan şu Batı medeniyetinin yıkılması mümkün olmaz. Hazreti Peygamber'in izlediği metot izlenecek. Onun hareket metodu izlenecek. Kafamızdan ortaya metotlar koymayacağız. Onun yaptığı gibi yapacağız. Onun meydana getirdiği bir nesil. O nesil nasıl meydana geldiyse aynı metotla aynı nesli meydana getirmek zorundayız. Peygamberimizin varlığı şart değil. Elbette ki onun varlığının ayrı bir önemi var. Ama o olmasa da bu mümkün. Onun metodu takip edilmek şartıyla. Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bu şekilde peygamberine fethi de göstermiş. Ondan sonra 2 sene kadar sonra peygamberimiz Rabbine kavuşmuştu. Mutluydu. Artık görevini yerine getirmişti. Mekke'de putlardan temizlenmişti. Bütün Arabistan yarımadası putlardan temizlenmişti. Düşünün, kısa birkaç sene içerisinde yaptığı, gerçekleştirdiği, biiznillah gerçekleştirdiği başarıyı düşünün. Böyle bir başarı Efendimizin takip etmiş olduğu hareket metodu sayesindeydi. Onun için kıymetli kardeşlerim, aynı şekilde başarılı olunabilenir. Bugün Hazreti Peygamber'in takip ettiği metot takip edilirse belki ilk yıllar zor olacaktır. Müslümanlar bir takım riskleri göze almak zorunda kalacaklardır. Fakat onun sonunda kısa bir zaman içerisinde büyük başarılar arkasından gelecektir Allah'ın izniyle. Yeni bir nesil meydana getirme çalışmaları içine girelim. Sahabe nesli gibi bir nesil. Her nesil kendi görevini iyi bilmeli kıymetli kardeşlerim. Her nesil kendi görevini iyi bilmeli. Bu neslin vazifesi sahabe neslinin vazifesine benziyor. Bu neslin vazifesi İmam-ı Azam olmak değil. Bu neslin vazifesi Abdülkadir Geylani olmak değil. Bu neslin vazifesi sahabe gibi öğrenmek, öğretmek ve dini yaymakla meşgul olmak. Bu neslin vazifesi bu. Yeniden dini ayağa kaldırmak. Yeniden bu dini ayağa kaldırabilecek insanların olduğundan peygamberimiz bahsetmiştir. Ümmetinin içinden böyle bir taifenin kıyamete kadar olacağını, cihadın da kıyamete kadar devam edeceğini Efendimiz bildirmişti. La hicrete ba'del feteh demişti. Fetihten sonra hicret yok. Yani ba'de fethil Mekkem. Mekke'nin fethinden sonra demek istiyordu. Çünkü artık Mekke İslam oldu. Oradan hicret etmeye gerek kalmadı. Dolayısıyla artık Mekke'den Medine'ye gitmenize gerek yok demek istiyordu. Fakat onun dışında diğer zamanlarda, diğer mekanlarda elbette ki hicret devam etmiştir, edecektir. Cihat devam edecektir, öyle buyuruyor Peygamberimiz. Hicret bitti diyor, Mekke'den Medine'ye hicret bitti. Ama cihat var, devam ediyor. Niyet var, niyet devam ediyor buyuruyordu. Kıymetli kardeşlerim, hicretten sonra da hicret var. Orada sadece Mekke'nin fethinden sonra hicret yoktur denilmek isteniliyor. Yoksa hicretten sonra hicretin olacağı başka hadislerde de bildirilmiştir. Onun için bugün peygamberi kendi evinize davet etmek, kendi mahallenize davet etmek, Efendimiz'i davet ederek orada hizmet başlatmak, bu şekilde Müslümanların güçlenmesi, kendi topraklarında, kendi şehirlerinde güçlenmeleri, İslam'ı bilen insanların çoğalması ve İslami ilimleri okuyan talebelerin çoğalması, yeniden öyle bir neslin meydana gelebilmesi buna bağlı. Bugünün fethi bununla mümkün olabilir. Allah Azze ve Celle bugün Batı medeniyetinin elinden kurtulmayı, yeniden İslam medeniyetine kavuşmayı, böyle bir nesil ile böyle bir medeniyete kavuşmayı bizlere nasip eylesin. Sabırla dinlediğinizden dolayı Allah razı olsun. Allah rahmet üzeriniz olsun.